Şimdi diyor şöyle bir şey yapıyor adamlar. Banka sizinle bir adam gönderiyor. Gidiyorsunuz evi görüyorsunuz.
Expert.
Evi görünce de 30 milyarlık evi banka alıyor. Diyor ki sana ben bunu 40 milyara satıyorum.
Leasing yoluyla.
Yani. Şimdi bir cemaat diyor ki biz diyor bizim diyor cemaat diyor. Şimdi buna zannedersem İstanbul'da bir cemaatin lideri buna şey demiş.
Cahit
de demiş. Evet. Burada da benim arkadaşımdan bir tanesi dedi ki bu caizdir dedi. Çünkü dedi bizim arkadaşlar şöyle yaklaşıyorlar. Yani Allah'ın bir helal kıldığı bir şey nasıl bir haram kılalım ki?
Evet.
Şimdi bu olayı yani ben bunun batıl olduğunu düşündüm o anda ama.
Şimdi anlattığın şey yanlış anlamadıysam leasing yoluyla kiralama. Yani kiralama derken sonuçta mülkiyet yine tabii mülkiyet yine şeyin oluyor. Bu işlemde aynı simsarlık tarzı olduğu gibi bir finans kurumuna, banka demiyor buna, finans kurumu. Finans kurumuna gidiyorsun, onu kendi adına vekil kılıyorsun. Vekil de güya senin yerine o malı alıyor, sana satıyor. Ne yapıyor? Peşin fiyatını oraya veriyor. Senden vade farkını alıyor. Evet. Neyin karşılığı olarak alıyor bu vade farkını?
Evet.
Hiçbir şeyin karşılığı değil.
Kâr ediyor işte.
Kâr değil abi. Alım satım olsa alım satım bakımından da alım satım gerçekleşmiyor. Neden? Malı almıyor. Malı kendi üzerine hiç almıyor. Zaten özellikle tek bir firmanın banka ve satış kurumu olursa, tek bir firmanın ayrı kuruluşlar olursa, mesela Koç'un, mesela bir Asya Finans'ın, şeyin, Ülker'in, bu tür şeylerde adam diyelim bilgisayarı kendisi satıyor expert firmasından, müşteriye git diyor Asya Finans'a veya işte Albaraka'ya, oradan diyor vekalet ver, o malı işte biz ona vermiş gösterelim, işte fakat malı sen al. Bunun adına da kiralama adı altında bir kılıf isimle kılıfa uyduruluyor. Yani başka bir şey değil bu. Alışverişte dediğimiz gibi malın elden ele vekalet verdiğin kimsenin bile vekilin de görerek alması söz konusu.
Yani caiz değil.
Tabii yasak kılınan alışveriş türlerinden. Buna eğer vade farkı girerse bu sefer faiz de üstüne biniyor. İki günah birden işlenmiş oluyor.
Avrupa'da bak Süleymancılar da orada bu mesela çıktı da orada onlar da caiz çıktı değil mi?
Şimdi Süleymancılara gelince Süleymancılara ek olarak bir de Türkiye'de haricilerden bir grup var. Bunlar Hanefi mezhebinde verilmiş, daha önce verilmiş bir fetvaya binaen o fetva şu şekilde, mesela kumar oynuyorsun ve kumarda kesin olarak kazanacağını biliyorsun. Bir kafir ile birlikte kumar oynuyorsun. Kazanacağını da kesin biliyorsan işte o kumarı oynaman caizdir. Direkt bir fetva vermiştir. Ebu Yusuf'un fetvası bu. Ama gayrimüftabih bir fetva olarak Hanefi kitaplarında yine de bu şekilde geçer. Gayrimüftabih. Yani bununla fetva verilemez kaydı düşünmüştür. Mesela İbn Abidin'in resmi müftü kitabında öyle bir kayıt vardır. Ama buna rağmen Ebu Yusuf gibi bir imam böyle fetva verirse biz de veririz diyorlar. Dayanakları da şu. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Rumlarla iddiaya girmesi var. Bu Kul Betir Rum ayetinin tefsirinde gelir bu. Özellikle İbn Kesir ilgili rivayetlerini nakleder. Bu nakitlerinden birisi Ebu Yala'dandır. Ben Ebu Yala'nın müsnedinden de baktım rivayete. Tirmizi'de detay yok. Fakat Ebu Yala'nın rivayetinde diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey Ebu Bekir, önce bu şeye bahse girişmesine müsaade ediyor. Sonra kazandığı parayı getiriyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Diyor ki bu diyor haramdır, bunu elinden çıkar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu haram bir kazançtır diyor.
O kısmı almayayım.
Yani Tirmizi'de yok. Ya onlar onların zaten hadis kitaplarına müracaat gibi bir lüksleri yok zaten. Öyle bir dertleri yok. Fetva verilmiş hazır. Bunlar o kumar hakkında verilmiş fetva. Bu sefer faize de kıyaslıyorlar. Öyle bir şey ki onlar mesela Almanya'da veya Darul Harp olan bir ülkede kafirlerden faiz almak suretiyle banka işlemi yaparsan bu caizdir diye fetva veriyorlar. Ama bunlar uygulamada da ayrı bir sakatlık yapıyor. Faizi çekiyorlar, kredi olarak çekiyorlar. Fazladan ödeyen kendileri oluyor. Yani böyle dolanıyor ters akıyor gidiyor böyle yani.
Yani
Aynı. Allah saklasın. Yani Yahudilerin geçmişte dinleri nasıl tahrif ettiklerini bir inceleyecek olursak, mesela Harun Yahya'nın kitaplarından birisinde şöyle bir şey anlatılıyor. Kavimlerin helakında zannediyorsam. Yahudilere diyor, pazar günü, estağfurullah, cumartesi günü bitki dal koparmak yasaklanmıştı diyor. Yahudi alimleri de bu dal koparma yasağından kıyasla şöyle bir fetva çıkardılar. Cumartesi günleri ata binmek de yasak olsun. Çünkü ata binen onu kamçılamak için dal koparacaktır. Böyle bir kıyasla fetva veriyorlar. Günümüzdekiler ise diyor, bisiklete binmek de haramdır. Çünkü at da bisiklette ata benzemektedir diyor. Yani bakın, Allah'ın yasağı hangi konumdan hangi pozisyona nakledilmiş oldu. Tabii kıyasın sonucu bunlar.
O sitenin adı neydi?
Yağmur Apartmanı.
Yağmur Apartmanı. Sarı yeşil. Tamam be. Tamam.
Abi lo.
Hemen bir aşağıda arkadaş karşılayalım.
Hatırlar. Diyor ki şimdi normalde biz kitap ve sünnet diyoruz.
Evet.
Fakat geçmişe dönüp baktığımız zaman muteber saydığımız alimler mutlaka bir mezhebe nispet ediliyor. Örneğin İmam-ı Nevevi Şafii mezhebine, İbn-i Hacer Şafii mezhebine, İbn-i Teymiye Hanbeli mezhebine, İbn-i Gayyim Hanbeli mezhebine. Şimdi bunların bu mezheplere nispeti gerçekten sahih mi? Yoksa gelen haber gerçekten doğru değil mi? Yani biz açık kitap okuduğumuz zaman, bir İbn-i Teymiye ya da bir İbn-i Hazm'ın bir kitabını okuduğumuz zaman hemen onu tanıtırken işte İbn-i Teymiye şu yıllar arasında yaşamıştır.
Şu mesele var.
Aslen Hanbeli mezhebine.
Şimdi anladım. İmam Nevevi ve İbn-i Hacer, Allah ikisine de rahmet eylesin, bunlar kendi ifadeleriyle mezhebimizin alimleri şu görüştedir diyerek veyahut da mezhebimiz imamı bu görüştedir diyerek Şafii mezhebine bağlı oluşlarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra yani İbn-i Hacer el-Askalani zaten itikatta da eşaridir. Ama çoğu noktada selef ile mutabık yerleri de var. Fakat pek çok konuda, özellikle isim sıfat meselelerinde Fethül Bari'de çok. Zaten Fethül Bari'de bunu İbn-i Bas, Allah rahmet eylesin, Abdülaziz bin Bas, Fethül Bari'ye düştüğü notlarda bir takım şeyler düşmüş. Yani burada işte selefin itikadına aykırıdır İbn Hacer'in bu görüşü diyerek pek çok notlar düşmüş. Bu Polen Yayınları'nın yayınladığı Muhtasar Fethül Bari'de bu ehli sünnete uymayan itikadlar çıkarılmış bir şekilde yayınlanıyor şu anda. Mezhepte yani fıkıhta kendi ifadesi var böyle. Ama İbn Hacer'in eserlerine genel olarak baktığımızda bugünkü anlaşıldığı şekliyle bir taassu bile değil, delil neredeyse orada olduğunu görüyoruz. Kendi mezhebine muhalif pek çok hükmü var İbn-i Hacer'in. Nevevi de aynı şekilde. Nevevi'nin ayrıca tasavvuf yönü de var. Yani sakat sözleri de var. Mesela El Esker'den görebilirsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabirini ziyaret babında asla asla olmayan hikayeler aktarmıştır. Kabir ile tevessül noktasında falan. Kabir ziyareti hususunda. Ne demiştin abi?
İmam Tahavi için de
Tahavi Şafii iken Hanefi mezhebine geçiyor. O da kendi ifadesine göre Hanefi mezhebini kuvvetlendirmek, onlarda hadisi yaygınlaştırmak, hadise sarmalarına yönelmek, yönlendirmek.
Çok artık Hanefi'yle yüzlere gelince ona işte bu yolda geçtim diyor falan.
Çünkü onu bazen biz de sormuştuk. Namaz kılış şeklimiz gördük. Hangi mezhep?
Evet, sağ olun.
Bizim ilk verdiğimiz cevap Hanefi mezhebi
mezhebi.
Tabii bu cevabı verirken taassup, yani halkın anladığı manada değil de şu manada cevap veriyoruz. Ebu Hanife'nin mezhebi sahih hadistir. Sözüne binaen biz de hoşu bir kabul ettiğimiz için hemen onu söylüyoruz. Ama mesela İbn-i Teymiye'de de işte ona da Hanbeli mezhebi.
Yani onlar mesela az önce ismi sayılan Nebevi, İbn-i Hacer el-Askalani, İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim, bunlar işte biz Hanbeliyiz, biz Şafiiyiz tarzında bir ifade kullanmamışlardır. Allah Azze ve Celle Müslümanlara ne diye anılmaları gerektiğini Hac suresinin 78. ayetinde beyan ediyor. Yani sizleri Müslümanlar diye isimlendirdik ki hem İbrahim Aleyhisselam hem de son peygamberimizin aklınıza şahitlik etsin diye. Şimdi böyle olunca biz sadece Selefiyiz dememiz gerekir. Selefiyiz dememiz de bu kadar Müslüman arasında hangi itikada sahip olduğumuzu net olarak ortaya koymak içindir. Yani kelime olarak kullanımı.
Bir şu var ama ben haricilerin de selefi izlilikçisini kullandığına şahit oluyoruz. Ne haricilerin kullandığına şahit oluyoruz. Veya çok grupların selefi izlilikçisini kullandığına şahit oluyoruz. O zaman aynı şey olmuyor mu? Nasıl olacak?
İşte böyle bir sakınca olursa mesela haricilerin veyahut da başka fırkaların selefi izlemesi, sufilerden bile var. Sufilerden bile bir selefi izleyen var. Mesela Kettani bunlardan birisidir. Ben Selefi Sufiyim diyor mesela.
Sadece Müslümanım demek yeterli olmaz.
Şimdi sadece Müslümanım demek yeterli olmuyor. Biz sadece Müslümanım dediğimiz zaman, yani fırkaların artmasından sonra söylüyoruz bunu. Müslüman kelimesi bizi ifade etmiyor. İtikadımızı ifade etmiyor. Çünkü hangi Müslümansın? Şu Ali Allah'tır diyenlerden mi?
Onlar da Müslümanım
diyor. Onlar da Müslümanım diyor. Diğer fırkalar da Müslümanım diyor. Bizim Müslümanlık derken, Müslümanım derken anladığımız, anlatmaya çalıştığımız aslında ne? Allah'ın kitabını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini sahabilerin iman edip anladığı şekilde anlayan bir Müslüman. Biz bu uzatma olan, uzunca ifade edilen bu cümleyi selefi kelimesinde kısaltıyoruz, özetliyoruz. Selefe nispet edilen. Yani bir kişiye değil. Ahmet'e, Mehmet'e değil. Selefe. Selef kim? Sahabe ve tabi'in. Allah Azze ve Celle de onlara tabi olanları övüyor. Onlara uymayı, tabi olmayı
emrediyor. Arasındaki fark ne?
Şimdi mesela selefi kelimesi neyi ifade eder? Az önce söylediğimiz gibi Kur'an ve sünneti sahabelerin anladığı gibi anlamak, onların iman ettiği gibi iman etmek, onların menhecini metod olarak belirlemek. Selefiyim diyen bir harici bunu yapıyor mu? Yapmıyor.
Sadece ismini kullanıyor.
Sadece ismini kullanması. O yüzden bu sadece ismini kullanan kimseler bizi asla bağlamıyor. Yani o onların ferdi şeyleri. Siz neticede hangi ismi kullansanız mutlaka birileri de kendine ona nispet edecektir. Ama her sözün bir hakikati olması gerekiyor. Tıpkı ben işte doktorum demekle doktor olmuyorsam, dolayısıyla doktorların da ismini değiştirmesi, mesleklerinin adını değiştirmesi gerekmiyorsa, bizim de metot olarak ortaya koyduğumuz akidenin ismi bu şu anda. Yani bu şekilde ayırt edilmesi gerekiyor.
Şu ortamda mesela örneğin kendimi üzerinerek diyeyim. Bir okuldayım.
Evet.
Okulda farklı farklı cemaatten elemanlar var. Ben bu elemanlarla konuştuğum zaman çok iyi biliyorum ki ya da Maraş'ta herhangi bir cemaat içerisinde selefiyim kelimesini ben kullandığım zaman selefiyim eşittir Vahabiyim. Vahabi eşittir. Yani onların böyle düşünmesi belki önemli değil ama hani maslahat açısından
söylüyorum. Tabii canım, yani biz bunu söylerken yani bizim selefiyim demek üzerimize vaciptir demiyoruz zaten. Biz sadece itikadımızı tanımlama babında. Mezhebin nedir sorusunun cevabı budur. Yani ama bu illaki işte başka türlü bir şey söyleyemezsin anlamda değil. Ama Hanefiyim, Mahmudiyim, Kadiriyim, bilmem neyim diye diğer ferdi isimlere gelince bu dindeki parçalanmışlıkların şeyidir. Evet. Mesela Hanefiyim, bugün Hanefi, Ebu Hanife'yi din edinenlerin kullandığı bir isim. Çünkü dinde asıl olan nedir? biz mesela selefi davette, sahabenin yoluna davette alimleri silip bir kenara atmak diye bir şey yok bizim yolumuzda. Bilakis onlardan da ayrı bir şey bizim söylediğimiz şey. Bütün alimler bizim alimimiz. Ebu Hanife de Müslümanların alimidir. Şafii de Müslümanların alimidir. Evzai de Müslümanların alimidir. İşte Sevri de Müslümanların alimidir. Ahmet bin Hanbel de öyle. Neden sadece birisinin görüşlerini alıp diğerlerini almayalım? Anlatmaya çalıştığımız şey budur. Bu alimlerin anlayışlarına tabi olmak, fakat delile uyan anlayışlarına tabi olmak. Yoksa delilsiz söz kimden gelirse gelsin reddedilmek zorundadır. Din adına kabul edilmez o sözler.
Peki alimler, mesela bakıyoruz işte demin siz söylediniz İbn Hacer gibi bir alim, yani müthiş bir eserler var. Fetülbari bunlardan birisi zaten. İsme sıfat tevhidinde veyahut da demin dediniz Nevevi gibi bir alim, işte kabir ziyareti konusunda veyahut İbn-i Kayyem Kitab-ı Ruh isimli bir eseri vardı. Daha sonra etkiler değişmiş mi bilmiyorum. Yani her alimin bakıyoruz bir meselede ya da birkaç meselede
hatası olabilir.
Hatası oluyor ve bir de şu var, yani hatası elbette olabilir de. Daha. Yani biz bakıyoruz, yani hani küçümsemek anlamda söylemiyorum da kendimizi, yani onlara göre kırt aklımızı alıyoruz ya, vallahi Allah. Bunda da hata yapılır mı? Şöyle aşık ayet varken, şöyle aşık hadis varken. Nasıl oluyor bu acaba?
Şimdi,
biz mi onlar ilimde geçtik ya da...
Şimdi insanları, kişileri müşahhaslaştırıp bunlar üzerinde düşünmeye kalktığın zaman bunun ardı arkası kesilmez. Ama bakın sahabe döneminden bir örnek. Abdurrazzak Musannef'inde rivayet ediyor bunu. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde Kudame bin Ma'zun radıyallahu anh sahabeden içki içmesi sebebiyle had cezası almak üzere, Ömer tarafından uygulanmak üzere getiriliyor. Ömer radıyallahu anh, sen ne yaptın böyle, neden böyle bir şey işledin diyor. Kudame bin Ma'zun da diyor ki, ben diyor Maide suresinin 93. ayetinde Allah'a iman edip salih amelleri işledikten sonra yediklerinizden içtiklerinizden size bir günah yoktur buyurduğunu okudum diyor. Sen bana had mı uygulayacaksın? Ömer radıyallahu anh da diyor ki, sen diyor o ayeti yanlış anlamışsın. Ayetin devamını oku diyor. Ancak Allah'tan korkar ve sakınırlarsa o müstesna. İşte bu Allah'tan korkup sakınmıyor, bunlar dahil diyor.
Haramlardan kaçın.
Şimdi içki nedir? Haramdır. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal kılmak nedir? Küfürdür. Küfürdür. Şirktir, küfürdür. Ömer radıyallahu anh onu tekfir etmiyor. Sadece içki içmesinden dolayı had cezası uyguluyor. Yani o Allah Azze ve Celle'nin bir ayeti, bir hükmü noktasında hata etmiştir. Bunu kasten yapmış birisi değil. Tabii anlayamamıştır, hata etmiştir. Dolayısıyla bizim herhangi bir meselede anlayamamamız, hataya düşmemiz herkesin insan olarak doğal bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir takım beşeri hataları oluyor. Dolayısıyla biz onları peygamberlerden de üstün konuma getirmiş oluruz. Bunları şey yaparsak, mesela işte İmam Nevevi belki de bazılarının dediği gibi bazı alimleri övmek için kullanılır ya, işte bilmem kaç sene yatsı abdestiyle sabah namazı kılan, işte günlerini oruçlu geçiren gibi bu şekilde faziletlere sahip de olsa bir insan, yani hata etmeyecek diye bir şey yok. Olur. Yani çok ciddi hatalar olur. Belki İmam Nevevi bile o kabir ziyaretiyle ilgili şeyleri yazarken sonrakilerin çıkardığı pek çok şeyden habersiz. Yani insanların kendi sözlerinden bunu çıkaracaklarını bile düşünememiştir.
Evet.
Çünkü İmam Nevevi'nin tasavvufa dair yazdığı şeylere bakın. Bir de sufilerin, sonraki tasavvufçuların ortaya koyduğu şeylere bakın. Yani İmam Nevevi'de akidevi bozukluklar, bunlarla hiç alakası yok yani. Akidevi bozukluk yok yani İmam Nevevi'de. Ki İbn-i Teymiye'nin de hocası oluyor Nevevi.
İbn-i Kayyim'in de hocası aynı zamanda. Hatta en yakın öğrencisi İbn-i Kayyim, İbn-i Teymiye'nin. Ama bir kitabı Ruh'a bakıyoruz. Hatta biz okuduğumuz zaman şeyden
davranmıştık.
Tasavvufçu zannettik. Hatta dedik ki hayır, bu kitap kesinlikle İbn-i Kayyim'e ait olamaz demiştik. Hatta Hüseyin galiba size arayıp sormuştu. Siz kitabın ona ait olduğunu herhalde söylemişsiniz.
Evet, ona ait.
Acaba bu kitabın yazılımı İbn-i Teymiye'yle tanışmadan önce mi, tanıştıktan sonra?
Tanıştıktan sonra.
Tanıştıktan sonra yazmış.
Yani tanıştıktan sonra derken bu tanışmanın da tabii belli bir süreci var. Evet. Yani bir insan kendisindeki her şeyi bir tanışmada silip atmaz. Evet. Mutlaka bir süreç geçer o arada.
Belki bu süreç arasında edilmiş olur. Çünkü İbn-i Teymiye'nin eserine baktığımız zaman kitab-ı Ruh'ta geçen ifadeler İbn-i Teymiye'nin yerden yere vurduğu ifadeler. Yani öyle ifadeler geçiyor ki rüyalar delil gösteriyor. Rüyaların çokluğu.
Bak şimdi bazı alimlerin kitapları telif esnasında bazı metotları vardır. Yani bu telif metotlarının kimisi ihtisar metodudur, kimisi şerh metodudur. Yani mesela İbn-i Kayyım Kitab-ı Ruh'a baktığımız zaman kendisinden önce yazılmış bir takım kitaplardan derleme yaptığı anlaşılıyor. Yani nakil yoluyla bir takım bilgileri bir araya getirmiş. Rüyaların delil getirilmesi daha başka kimseler tarafından da şey yapılıyor. Ama onların delil getirmesi dinde bir delil olarak değil. Mesela kitap ve sünnet ile sabit olmuş bir hususu işte rüyada, sadık rüyada nübüvvetin 70 küsur diğer rivayette 46 cüzünden bir cüzdür hadisine dayanarak destekleme mahiyetinde getiriyor. Sabit olan bir şey. Ama rüya sabit olmayan bir şeyi ortaya koyabilir mi? Koyamaz. Bunların ayrımının yapılması lazım. Bir de ifadeler derken Türkçe tercümeleri asla itimat etmemek lazım. Öyle fahiş hatalar oluyor ki tercümelerde yani müellif ne demiş, mütercim ne aktarmış. Bunlar çok önemli şeydir. Mesela Hüseyin abinin Ebu Emir'in bir örneği var. Yayın evinin ismini de vermeyelim de orada mesela tesbih erkeklere tasfik kadınlara hadisini tercüme ederken oradaki tasfik kelimesini ıslık diye tercüme ediyor. Yani namazda imam hata yaptığı zaman imamı uyarmak için erkekler tesbih eder, kadınlar da ıslık çalar diye tercüme ediyor. Halbuki oradaki tasfik er çıkmak demektir. Evet. Veyahut da Metali bir Aliye'nin tercümesini de gördüm. İlk tercümesinde. Şu an bir 5 ciltlik bir tane daha çıkmış. Tevhid yayınlarından çıkmıştı daha önce. Sonra şimdi Ocak çıkardı. O zaman 4 cilt çıkmıştı. Orada Es-sihak zina beynihinne. Sihak kadınlar arasında zinadır. Hadisini. İşte kadınların saç tıraşı yapması kadınlar arasında bir zinadır diye tercüme etmişler. Halbuki sihak ile kastedilen lezbiyenlik. Bunun kadınlar arasında bir zina olduğunu beyan ediyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bunu saç tıraşı olarak tercüme edince Allah Resulü'nün beyanı nereye gidiyor? Güme gidiyor arada.
Biz bu gibi durumlarda ki yaşıyoruz. Mesela biz Müslüman ders yaptığımız zamanlar yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem sizden biri yemin edecekse Allah adına yemin etsin diyor. Başka evet. Bir şey yemin yasaklıyor. Ama mesela biz okurken tercümelerde hayatıma yemin olsun ki diyor mesela Hazreti Ayşe'den geliyor veya da bir başka sahabe hayatıma yemin olsun ki diyor. Biz o zaman da bunu anlayamamıştık tam olarak. Yani burada tercüme hatası var diye düşünüyorduk ama sonuçta Arapça'da bilmediğimiz için bir çözüm bulamıyorduk.
Ömrüme yemin olsun ki.
Ömrüme yemin olsun ki. Hatta Müslüm varsa belki.
Yani Allah Azze ve Celle de öyle yemin ediyor.
Evet. Ama Allah Azze ve Celle mesela diyor ki
peygamberine hitaben
yemin ediyor. İşte
peygamberine hitaben ömrüne yemin olsun ki
diyor. Ömrüne yemin olsun ki diyor. Evet. Hatta Allah Azze ve Celle işte yıldızların yerlerine and olsun ki diyor mesela. Mesela ben bu şekilde yemin edebilir miyim? Bu yemin Allah'ın evet. Yani sonuçta orada bir tercüme hatası mı var? Yoksa bu bizim anlayamadığımız bir husus mu var orada? Arapların hani iki eli toprak olsun. İki eli toprak alışacak. Ben bunu ilk duyduğum zaman şöyle anladım. Beddua ediyor. Ama dipnotta yazmış. Hani bu Araplar arasında şöyle bir şey işte.
Bereket
görsün. İkeni bereket görsün. Buradaki ömrüne yemin olsun ki böyle bir anlam mı taşıyor?
Şimdi oradaki geçen ibareyi Arapça ibaresini görmemiz lazım. Bir ikincisi Arapçada bazı kalıp ifadeler vardır. Birebir motamot tercümesini yaptığın zaman işte dediğiniz gibi bir anlam çıkabilir. Mesela vav kelimesi bir kelimenin önünde olduğu zaman yemin ifade edebilir. etmeyebilirdi. Yani bunu yemin anlamında tercüme ederse farklı bir anlam çıkar. İkincisi, üçüncü bir husus, bazı sözler hadisin aslından olmayıp sonraki ravilerin sözü olabilir. Mesela hadislerin rivayetinde iki tür rivayet söz konusudur. Birincisi motamot, lafzi olarak birebir rivayet etmesi. İkincisi mana ile rivayet etmesi. Mana ile rivayet eden kimselerin de tabi sözlerinde bir sürü şeyler var. Ben özellikle bazı kitap tercümeleri esnasında tabi tercüme yapmakla kalmıyorum, tahricini de yapıyorum. Mesela bir rivayet nerede geçiyor, nerelerde geçiyor, bunları da arıyorum. Diyelim bir şiir naklediyor bir şairin, mesela bir İmam Şafii'nin bir dörtlüğünü naklediyor şahsın birisi. Aynı sözü, aynı şiiri bir başkasının naklinden okuyorum. Bir kelimenin yerine onun müteradifi olan başka bir kelime kullanılmış. Bunun gibi şeyler de var. Bunlara da dikkat etmek lazım. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan başkası adına yemini yasaklaması mutlak, muhkem bir husus. Bunlar ise bu mutlaklığı bozacak bir şey değil kesinlikle.
Ne tavsiye edersiniz abi? Yani mesela özellikle şimdi en başta bir Arapça bilmek daha iyi olur ama bizim şu anda imkanımız buna el vermiyor.
İngilizce öğreniyor.
Nasıl?
İngilizce öğreniyor.
Arapçayı bulamayınca dedik bari bitiriyoruz da İngilizce olsun. Faydasını da görüyoruz ya, faydasını da görüyoruz, İngilizce görüyoruz ama.
Şimdi bak mesela dediniz ki işte sayı müslümde böyle bir ibare gördüm. Ne yapacaksınız böyle bir durumda? Aleykümselam ve rahmetullah. Hayır, yani böyle bir absürtlük zaten insanın dikkatini çekiyor.
Çekiyor istersen. Çünkü daha çok
başka bir müslim tercümesine veyahut da bilen birisine o meseleyi soracaksınız. Eğer Arapça öğrenmek uzak gözüküyorsa. Yani şimdilik hali hazırda yapılacak başka bir şey yok.
Yok.
Başka tercümelerle karşılaştırmak. Hele bilgisayar ortamı varken mesela İbrahim Canan tercüme ettiği Kütübist'te metinli şeye bilgisayar ortamında var. Veyahut da daha başka kimselerin tercümeleri var. Sahih-i Müslim'in tam metninin tercümesi iki tane. Birisi Ahmet Davutoğlu Şerh'le beraber, birisi Mehmet Sofoğlu'yu, değil mi? Öyle bir karşılaştırma ihtimaliniz var. İkincisi merfu hadislerde daha fazla seçeneğiniz var. Abdullah Feyzi Hoca'yı tercümesi var. İşte Hanefi Akın'ın tercümesi var. Münzir'in muhtasarına. Bir de eser yayınlarından senelerce önce çıkan bir tercümesi daha var. Muhtasar Müslim tercümesi. Bunlar muhtasar. Buhari'de de aynı şekilde. İşte muhtasarlarıyla veyahut da başkalarıyla. Mesela sende muhtasarı vardır. Hüseyin abi'de tam metni var. O rivayetleri karşılaştırırsınız. Yani tercümeler nasıl? Şerh kitaplarına bakılabilir. Mesela Fethül Bari. Adam metinde tercümesinde hata yapsa şerhinde o hatayı yapamaz. Çünkü şerhte kelimenin açıklamasını verir en azından. Bunun gibi biraz tetkik etmek, çok kitap okumak bu hataları giderir zamanla. Mesela bak kültürsüz kimselerin, yani İslami ilimler konusunda bilgisi az kimselerin tercüme yapması, Arapçayı çok iyi bilebilir. Kültürü de gerektiriyor tercüme işi. İbn-i Teymiye'nin Sırat-ı Mustakim, İhtizav Sırat-ı Mustakim kitabını tercüme etmişler. Ben o kitabı okurken bir takım ifadeler dikkatimi çekti. Mesela diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam serçe figürlü elbise giymekten yasakladı diyor. Allah Allah, Allah Resulü nerede yasaklamış bunu? Baktım dipnot koymuşlar, Ebu Davud diyor. İlgili baba baktım. Hadise baktım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muasfar'dan yasakladı diyor Arapça metinde. Nehayan Muasfar. Muasfar, asfar kelimesinin mim ile mef'ul babında yani asfur ile boyanmış elbise demek.
Sarı mı?
Sarıya boyanmış elbise demek. Zaferan ile boyanmış veyahut da. Bu anlama geliyor. Onun muasfarı serçe figürlü diye tercüme etmesi, oradaki safere kökünü serçe anlamında almasından kaynaklanıyor. Halbuki safere nerede? Asafir. Yani asafir. Tabii normalde Arap dili şeylerine göre bir yanlış uygulama yapmış oluyor da. Bir başka yerinde aynı kitabın tanınmış birinin kabri tiryaktır diye tercüme etmiş. Panzehirdir diye tercüme etmiş. Allah Allah, bu nasıl bir söz? Sözü söyleyen kim? İmam Şafii. Daha önceden tasavvuf kültürümüz olduğundan biliyoruz o sözü de. İmam Şafii'ye nispet edilir. İşte marufun kabri dertlere, musibetlere karşı bir tiryak gibidir diye İmam Şafii'ye nispet edilir. Yani buradaki maruf kelimesini, yani ismi, özel ismi kelime anlamında tercüme ediyor ve anlam gidiyor. Tanınmış birinin kabrini işte tevessül için ziyaret edilmek böyle bir manaya gidiyor yani.
Bizi şöyle sorduğunda da soruyor. Mesela ben düşünüyorum, bir İbn-i Kayyim'in kitabını alan bir tasavvufçu ya da bir olduğu şöyle alan bir tasavvufçu bize işte sizin bahsettiğiniz muteber dediğiniz, bak Ehl-i Sünnet'in alimlere dahi bu şekilde karşımıza çıkıp da bize
ya da hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum.
Şey yok ama
şimdi şimdi onu sufiyken ben yapardım. Sufiyken onu ben yapardım. İbn-i Kayyım'ın, İbn-i Teymiye'nin eserlerini ben okurdum. Ama İbn-i Kayyım'ın, İbn-i Teymiye'nin eserlerini tasavvufu böyle delillendirmek maksadıyla okurken ne oldu? Onlara atılmış pek çok iftiraydı, görmüş olduk. Lehimize döndü durum. Tasavvufun aleyhine döndü yine. Mesela ben diyorum ki ya işte siz Kur'an okumaya karşı çıkıyorsunuz bak ölülere. Bak İbn-i Kayyım getiriyorlar da şimdi bana İbn-i Teymiye söylüyor bunu falan. Sonra zaman içerisinde bunların o cımbızlayacağımız kelimelerini seçerken tabii kitabı okumak zorunda kalıyoruz. Kendin ne oluyor? Kendin sapıtıp gidiyorsun ondan sonra.
Kendin sapıttın yani.
Onların yolundan saptık. Onların yolundan saptık elhamdülillah. Ama gerçekten bir takım iftiralar var. Mesela İbn-i Teymiye'nin özellikle söylemediği sözlerin kendisine nispet edilmesi, onun adeta bir mücessime gibi, işte Allah Azze ve Celle dünya semasına tıkla benim şu minberden aşağı inmem gibi iner dediğini, bu o şey var ya, İbn-i Batuta, İbn-i Batuta seyahatnamesinde atıyor bu iftirayı. İbn-i Batuta öyle iftiracı bir insan ki, mesela bak Ahmed el-Rufai ondan yaklaşık bir 200 sene önce ölmüştür. O diyor ki işte falanca yere gittim, Ahmed el-Rufai ve derişleriyle karşılaştım. İşte şöyle şiş vuruyorlardı, şöyle olağanüstülükler gösteriyorlardı falan filan diyor yani. Halbuki Ahmed el-Rufai 555 senesinde ölmüş, bu 700'lü yıllarda yaşamış birisi. O kadar mesela Yeni Şafak gazetesinden yayınlandı o kitap. Vakti olan açsın okusun yani. O kadar absürt şeyler anlatır ki yani bir yalancı ancak bu kadar abartır diyoruz. Ahlakı belli yani benim. Şarani bile bunu ifade ediyor. Tabakat kitabında, Tabakat-ül Kübra'nın mukaddimesinde. Bazı kimselere diyor yazmadığı şeyler nispet edilir diyor. Hatta bu hayatlarındayken olur diyor. Mesela diyor bana diyor bunu çok yaptılar diyor. Yok, İbn-i Batuta için demiyor. Allah-u Alem İbn-i Teymiye hakkında diyor. Hoş geldin.
Şeyim merhaba.
Merhaba, hoş geldin. Seyfullah Hocam, size teşekkür ederim. Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği hadis kaynaklarına, Buhari ve Müslim dışındaki kitaplarda bir hadis okuyoruz. Sahihliğini veya sahihliği verilmemiş.
Biz evet.
Bilmiyoruz. Öyle durumlarda ne yapacağız yani?
Böyle durumlarda yine biz internete bir dosya koyduk. Hüseyin abi daha önce şey koymuştu. Ebu Davud, Tirmizi. Bunların zayıf hadislerinin numaraları. O numaralar tek bir sayfada mesela. Onları koymuştu. Fotokopi olarak alınabilir. Tek sayfa zaten. Birer sayfa. Ben de işte buna Nesai, Buhari'nin Edebül Müfret'deki zayıf numaralar. Bir de İbn-i Mace'nin Kehri ekledim.
Muhatta var mı?
Yok. Muhattan
hocam sizlerden almaz.
Bunlar Elbani'nin yaptığı çalışmalardan çıkardık.
Mesela az önce Abdülrezzak Musa Hanefi'nden bir tane çıkardım. Mesela buradan nasıl
bileceksin? Onu nasıl bileceksin? Abdülrezzak'ın Musa Hanefi Türkçe tercüme edilmedi zaten. Arapça öğrenen de bu işe çok kolay uğraşır. Arapça eserlerin neredeyse tamamı dipnot tahkikli. Yani hadislerin en azından bilgi olması açısından bir kritiği var. Ha, bütün hükümler doğru mu? O da şey değil tabii. Mesela biz Elbani şuna zayıf demiş, şuna sahih demiş diyoruz ama ben şahsen bunu kendim araştırırım. Elbani'ye itimat etmem. Ama bunu yapamayan kimseler için o bir zaruret halinde. Türkçedeki kaynaklar için yapacak şey bu. Son zamanlarda işte biraz daha böyle dipnotlara hassasiyet gösteren kitaplar çıkmaya başladı. Yani bazı kitabında bile adamlar dipnot koymak gereği hissetmeye başladı. Bu da güzel bir gelişme yani.
Sizin de dikkatini çekmişsek hocam. Şimdi Malatya'da en çok yaygın olan düşünce, anlayış şu eski bir tane bir eleman geliyor. Kumsar. Bu şahsın düşüncesi. Ama işi Malatya'ya tamamen yerleşmiş vaziyette. Hemen hemen. Yani biz Hüseyin'le gittiğimiz yere, görüştüğümüz yere benim yani böyle dinimi sevmeme vesile olan kendi akrabam dahi bir işte İsa Aleyhisselam'ın gelmesi, bir deccal, bir rejim gibi rivayetleri çok rahat bir şekilde ellerinin tersine, işte Kur'an'a ters.
Sünnet inkarcılığı.
Yani belki şöyle, kendilerine ne kadar sünneti ve sonra kabul etmeseler de, çünkü adam diyor mesela ben diyor, Kur'an'a ters değilse kabul ederim diyor. Hani sana diyor.
Kariter.
Evet. Bu anlayış bir de Şia. Çok dehşet bir şekilde büyüyor.
Evet.
Yani bizim bu insanlarla yapacağımız mücadelede takip etmemiz gereken bir usul, bir metod. Çünkü adamın karşısına çıkıyorsun, rejimi inkar ederken rejimi ayetlerle inkar ediyor. Ayetleri evet. Karşılaştırıyor. İsa Aleyhisselam'ın gelişini inkar ederken hatta Hüseyin abi bilir o Abdullah Acar dediği şahsın elindeyken ilahiyat mezunu bir eleman geldi. Adam diyor ki biz dedik ki ya İsa Aleyhisselam'ın gelişiyle ilgili rivayet Buhari'de geçiyor ki işte İsa adil bir hakem olarak indiği zaman haçı kırdığı zaman domuzu öldürdüğü zaman cehaline ne olacak diye hadis öyle kalabildi ki eğer bu hadis Buhari'de geçiyorsa ben onu da inkar ediyorum diyor. Aynen böyle bu şekilde.
Ayette geçiyor.
Ayette işte inkar ederlerken İsa Aleyhisselam'ı şöyle diyorlar işte o son peygamberdir. Benden sonra peygamber yoktur. Ses o nebilerin sonuncusudur. Bu ayetlere ters.
Tam buradan bir ayet getiriyor yani.
Bak, şimdi bu meselelerin ayrı ayrı tek tek cevabını veririz. Mesela İsa Aleyhisselam hakkında 10 tane kadar ayet var. Bu 10 ayetin 5 tanesi kesin net hususlar ifade ediyor. Böyle teker teker ele alacağımız zaman konu çok uzar. Ama bizim bu kimselerle, yani bu mutezile, mealci veyahut da harici dediğimiz bu insanlarla tek bir noktayı kabul ettikleri takdirde anlaşmamız mümkün. Bunu kabul etmedikleri sürece yolumuz birleşmesi. O da tabii konuyla direkt alakalı sayılır. Ama aklın dindeki yeri. Aklın dindeki yeri nedir? Bunun tespit edilmesi lazım. Şimdi örnek verelim. Burada bir Kur'an'dan bir karşılaştırma yapalım. Allah Azze ve Celle sihri yasaklamış mıdır?
Yasaklamış.
Büyüyü, sihri yasaklamış her türlü, değil mi? Peki Allah Azze ve Celle nasıl oluyor da Harut ve Marut isimli iki meleği insanlara sihir yapmak üzere gönderiyor? Evet. Mantıklı bir cevabı var mı? Kur'an'da gelmese de sahip bir hadisle veya bir hadis yoluyla gelse ne diyeceklerdi buna? Direktmen red. Aleykümselam ve rahmetullah. Dolayısıyla bizim işte hadisleri tespit noktasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelenleri tespit noktasında hakem olarak Kur'an'ı kabul edelim, Kur'an'a arz edelim, Kur'an'a uyuyorsa kabul ederiz, uymuyorsa reddederiz şeklinde bir metot benimseyen bu kimselerin bu iddialarını kabul ettiğimiz takdirde ortaya şu sonuç çıkacaktır. Bizim Kur'an'dan anladığımız şey ile hadisten anladığımız şey birbirine vurdurmuş olacağız. Yani Kur'an ve sünneti birbirine arz değildir bu. Bilakis bizim ondan anladığımızla sünnetten anladığımız birbirine arzdır. Mesela bunlardan bir tanesi çıktı dedi ki, ki Edip Yüksel de demiş, sonra internetten baktım ben, bunu Edip Yüksel de söylemiş. Sünnet olmak fıtratı tağirdir diyor. Hitan sünneti var ya, sünnet olmak fıtratı tağirdir diyor.
Bozmaktır.
Fıtratı bozmaktır diyor. Bak o adam da böyle bir sonuca gidiyor. Ve de bu mantığı ortaya koyduğun zaman, biz bunu söylediğimiz zaman işte mesela işte sünneti tespitte Kur'an'ı arz etmemiz gerekir diye önümüze gelenler oluyor. O zaman dedim sünnet olmak fıtratı tağir, doğru mu dedim? Olur mu öyle şey diye. İyi de kardeşim sen bu metodu getirsen bu çıkar. Başka bir çıkar yolu yok. Şimdi dinde mesela Allah Azze ve Celle kitabında anlatıyor iblisin durumunu. O ne diyor orada? Ya Rabbi işte beni ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Ben ona secde etmem.
Ben ondan üstünüm diyor.
Üstünüm diyor. Ben ondan üstün olduğum için secde etmem diyor. Kıyas yaptı mı? Aklını Allah Azze ve Celle'nin emri karşısında aklını ortaya koydu mu? Koydu. İşte onu bitiren bu oldu. Halbuki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de akledin demiyor mu? Aklınızı çalıştırın, düşünün. Böyle kevni ayetlere yönlendirmiyor mu? Yerlerin göklerin yaratılışını hiç mi düşünmezler diye. Etrafımıza bakınmayın. İbretler çıkarmayın. Nasıl oluyor? Şeytan da işte aklını kullanıyor burada. Öyle değil işte. Aklın yeri burada nereye kadar? Bakın akla hitap eden, işte akledin diye gelen hitapların hepsi de, bu şekilde gelen hitapların hepsi de müşrikleredir. Kafirleredir, müşrikleredir. Çünkü onlar akıllarına, fıtratlarına aykırı hareket etmişlerdir. Allah'ı inkar etmekle veya ona ortak koşmakla. Mesela Allah Azze ve Celle der ki, sizi yaratan Allah olduğu halde ona ortak mı koşuyorsunuz? Yani bir kabul var, yaratan bizi Allah'tır ama ortak koşma da var. Sizi yaratan Allah olduğu halde ona ortak mı koşuyorsunuz? Rabbinize ortak mı koşuyorsunuz buyuruyor. Yani aklın yolu sadece vahiy ile buluşuncaya kadardır. Faal akıl vahiy ile buluşuncaya kadardır. Vahiy ile buluştuktan sonra sadece vahyin kontrolünde, ona endeksli, ona teslim olmuş bir akıl olması lazım. İşte bu akıl bir kere dine teslim olmamış ki sen hangi Kur'an ayetini, hangi sünnetle sen ikisini de kabul etmiyorsun esasında. Esasında aklın bu ikisine teslim olmamış ki sen neyi neyle kıyaslıyorsun veyahut da neyi neye arz ediyorsun.
Öyle bir şeyden aslında başlarsak biraz ilk etapta bu cümlete mutabir olmam birazcık.
Evet.
Anlatsam ve açsam şöyle.
Şimdi sünnetin vahiy olması noktasında Allah Azze ve Celle zikri biz indirdik, onun koruyucusu da biziz buyuruyor. Bunu Kur'an ve sünnet hakkında buyuruyor. Zikri indirdik diyor. Bazıları diyor ki işte burada zikir ile kastedilen Kur'an'dır. İşte siz buna sünneti dahil edemezsiniz.
Çoğu mealde Kur'an diye söylüyor.
Evet. Allah zikir diyor ama orada. Şimdi farz edelim ki bir an için öyle düşünelim. Yani korunan sadece Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Ve bu Kur'an-ı Kerim öyledir Kur'an ki aynı Kur'an'ın Kıyamet suresinin 15. ayetinden itibaren okursanız son kısmı nasıl biter? O Kur'an'ın beyanı da bize aittir. Açıklaması da bize aittir diyor. Resulüne hitaben onun beyanı da bize aittir diyor. Peki Kur'an beyan edilmiş mi Kur'an'da? Öyle hükümler emredilmiştir ki bize. Yani namaz kılın emrinde olduğu gibi. Nasıl kılacaksın? Hangi vakitte kılacaksın? Ne zaman, ne şekilde, kaç rekat, hangi şartlarda kılacaksın? Bunun açıklaması?
Yok.
Yok. Buna, bununla beraber, yani sadece namaz hususunu örnek verdik. Daha başka meseleler de var da. Namazdan devam edelim. Bakara suresinin 238. ayetinde. Mesela savaş halinde, korku halinde namazın nasıl kılınacağını açıklıyor bize. Güvene kavuştuğunuz zaman da diyor, size öğrettiğimiz şekilde kılın diyor namaz. Öğrettiğimiz şekil hangisi? Allah bize Kur'an'ında öğretiyor mu namazı? Yok ama öğrettiğimiz şekilde diyor. Kim öğretti? Resul öğretti. Peki demek ki bu beyan Resul'ün beyanı. Başka bir beyan olamaz. Bunun bir başka husus mesela bu konuyla ilgili olarak mesela kıble tayini ayeti vardır. Bakara suresi 144. ayet. Allah Azze ve Celle artık kıbleyi değiştirin diyor. Daha önceki kıbleyi kim koydu?
Emri yok kimse.
Yani Kur'an'da yok böyle bir emir. Kim koydu bu kıbleyi? Kim tayin etti? Peygamber mi tayin etti? Peygamber tayin ettiyse siz peygambere nasıl böyle bir yetki veriyorsunuz? Kıble tayin etme yetkisi. O tayin etmediyse kim tayin etti o zaman? Şimdi yine Tahrim suresinin 3. ayetinde Allah Azze ve Celle hanımlardan birine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gizli bir söz söylediğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o sözden bahsedince sana bunu kim haber verdi diyor hanımı. Ayette bu şekilde ifade ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her şeyden haberdar olan Allah cevabını verdi diyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde anlatıyor. Şimdi her şeyden haberdar olan Allah peygamberine haber verdi o gizli sözü. Bu anlaşılıyor. Peki Allah'ın verdiği bu haber nerede Kur'an-ı Kerim'de? Bu bize neyi gösteriyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an dışında bir haber verme yolu olduğunu gösteriyor. Vahiy bir başka husus. İbrahim aleyhisselama Allah Azze ve Celle oğlunu vaazlamasını emrettiğini anlatıyor. İbrahim aleyhisselam da buna uydu ve oğlunu vaazlamaya teşebbüs etti. Allah'ın emrini yerine getirmek için. Nerede aldı bu emri İbrahim aleyhisselam? Yani o aleyküm rahmetullah. Yani biz biliyoruz ki bu kendisine indirilmiş sayfelerde değildi. Allah Azze ve Celle beyan ediyor rüyasında gösterdiği diye. Peygamberin rüyasında gördüğü bir şeyle amel etmesi ne demek? Yani peygamberlerin demek ki rüyası da bir vahiy. Ondan sonra bir başka hususa gelelim. Şura suresinde Şuara suresinin son ayetlerinde Allah Azze ve Celle 3 tür vahiyden bahseder. Mesela ben kitap mealci olan bir kimseye bu hususu sordum. Böyle şey yapıyoruz, biz kitaptan başkasını kabul etmeyiz diyen sünnete bu şekilde kitaba uygunsa kabul ederim anlayışıyla yaklaşan birisi. Dedim ki Kur'an'ı Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Cibril vasıtasıyla indirmiştir. Doğru mu dedim? Doğru dedi. Tamamını da Kur'an'ın tamamını da Cibril indirmiştir değil mi dedim? Evet dedi. Ha dedim sen şimdi bittin dedim. Madem bunu kabul ediyorsun diğer iki vahiy yolunun kime yapıldığını bana izah et. Allah Azze ve Celle üç tane vahiy yolundan bahsediyor. Ya melek göndermek suretiyle, ya perde arkasında, ya direkt kuluna hitap yoluyla diyor. Diğer iki vahiy yolu nerede? Kur'an'ı Cibril getirdiyse, Cibril Aleyhisselam getirdiyse, ki Allah bunu beyan etmiştir, Cibril getirmiştir. Diğer iki vahiy yolu nerede kalıyor? Allah Azze ve Celle bu vahiy yolunu hiç kullanmamış, sadece zikretmiş midir? Ki bunu söyleyemezsiniz herhalde. Hiç akla başında olan bir kimse bunu söyleyemez. Ve Nuh Aleyhisselam'a, İshak Aleyhisselam'a, Şuayb Aleyhisselam'a vahyettiğinden bahseden Allah bunlara kitap göndermiş mi? Nuh Aleyhisselam kavmini 950 sene davet ettiği halde ne ile davet etti? Sana hikmeti indirdik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu hikmet nedir? İndirilen hikmet nedir? Başka hikmet kelimeleri de geçiyor Kur'an'da. Ama ayetlerin birisi de var ki burada indirdik diyor. Sana hikmeti biz indirdik diyor.
Bir de hangi ayette?
Kur'an ile beraber hikmet indirdik diyor.
İnsanlara indirilen açıklama insana da zikri indirdik.
Nahil, o Nahil suresinde Nisa suresi 105. ayetinde insanlar arasında sana gösterdiğimiz ile hükmedesin diye buyuruluyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin peygamberine gösterdiği. Dönüyoruz şimdi. Bu hususlardan sonra yani beyanın, Kur'an'ın beyanının sünnet olduğunu anladıktan sonra zikri sana biz indirdik. Onun koruyucusu da biziz. Zikri biz indirdik, onun koruyucusu da biziz ayetine. Şimdi bu ayette bu zikrin Kur'an olduğunu düşündüğümüz zaman, beyanın korunmadığını düşündüğümüz zaman, işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde peygamberin açıklamaları Kur'an'ın bir beyanıydı. Fakat o dönemde hapsolundu, bize güvenine gelmedi, korunmadı dediğimiz zaman bu zikir bize çıplak bir halde anlaşılmaz, beyansız bir şekilde gelmiş olur ki o zaman Allah Azze ve Celle'nin namazı kılın, zekatı verin, hırsızın elini kesin, adam öldürene kısas uygulayın gibi emirleri bize muamma şeklinde gelmiş olacaktır. Hırsızın eli kesin. Hırsızın elini kesin.
Nereden
keseceksin? Canım işte Kur'an'a uygun hadisler var. İyi de Kur'an'a uygunsa nasıl uygun diye biliyorsun ki? Hırsızın elini kesin diyor Allah Azze ve Celle. Buradan kesin demiyor. Buradan kesin demiyor. Ve hangi durumlarda hırsızın eli kesilir? Kur'an mı açıklıyor, hadis mi açıklıyor?
Hadis.
Hadis açıklıyor. Ama hadis eğer derlerse ki hadisler korunmamıştır, o zaman sizin bu Allah'ın zikrini beyan durumunda olan hadisleriniz de korunmamış demektir o zaman. Yani bu ne şeydir ki şu korunuyor, bu korunmuyor.
Delil aldıkları hadisler de o zaman korunmamış.
Tabii. Yani hırsızın eli kesilir meselesinde mesela bir çocuğun, bakkaldan sakız çalan bir çocuğun hırsız hükmünde alıp elini mi keseceğiz?
Açık alanda yaptı, zorla kalan.
Yani bir sürü tabii detayı var artık meselelerin. Ama mesele yine burada da değil. Şimdi biz buralardan anlıyoruz ki mesela Allah Resulüne itaat, Allah Azze ve Celle'ye itaattir. Nisa 80. ayette. Bir başka ayette Allah'ın Resulü Allah'ın izni ile kendisine itaat edilendir. Allah'ın izniyle kendisine itaat edilendir. Biz bunu böyle biliriz, böyle inanırız. Meselelerin çözümünü de Allah Azze ve Celle ne demiş? Herhangi bir hususta ihtilafa düştüğünüz zaman onun hükmünü Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Burada ve Resulü ifadesi ne demek? Kur'an mı? O zaman Allah Kur'an, Resul de Kur'an, Kur'an'a ve Kur'an'a götürünüz mü diyecek Allah Azze ve Celle. Öyle mi demiş oluyor? Yani şimdi bunu koruyup yani bunun Allah kısmını koruyup Resul kısmını korumadığını iddia etmek Allah Azze ve Celle'nin bu ayetlerine, Resul'e yönlendiren yüz küsur ayetine de muhalefettir ayrıca. Şimdi bizim usulümüze gelelim. Bizim usulümüzün delili nedir? Yani bizim usulümüz nedir? Şahitler, şahitlik müessesesi, raviler diğer tabirle, isnat zinciri. Biz isnat zincirini öncelikle ele alırız. Ondan sonra o rivayetin iç kritiği yapılır.
Metin yönü.
Metin yönü de ravilerle alakalıdır yine. Şimdi bak Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Mesela Bakara suresinde borçlanma hukukunu veyahut da diğer başka hukukları bildirirken kısas hükmünde veya zina haddi uygulanması meselesinde mesela adam öldürmede nedir? İki adet şahit istenir. İki adet şahit. Yani şuradan iki kişi geldi. Süleyman abi işte bizim falancayı öldürdü dedi. Süleyman abinin kanı normalde helal mi?
Normalde
helal. Haram. Estağfurullah. Normalde haram. Bu iki kişi geliyor ve sözlerine güvenilen kimseler, sadık, güvenilir kimseler geliyorlar. Yalan ile maruf olmayan kimseler. Bunların yalan söyleme ihtimali var mı? Yanılma ihtimali var mı? Hata etme ihtimali var mı? Bunların hepsi söz konusu. Buna rağmen iki şahit, şahitlik ettiği zaman bunun haram olan kanı helal oluyor mu? Oluyor. Kısas uygulanması gerek. Allah Azze ve Celle ne diyor çünkü? Şahitlerin şahitliğini kabul edin diyor. Biz hadis ayetleri Allah Resulü'nden, Allah Resulü böyle buyurmuştur diye nakleden kimseleri ne yapıyoruz o zaman? İtimat etmemiz, onların getirdiği habere itimat etmemiz Allah Azze ve Celle'nin bizlere birer emri oluyor.
Bakara ayetleri oldu. Sizi birbirinize şahitler tuttuk. Var ya Bakara 142-143 var ya. Peygamber sizi birbirine şahit tuttuk ve birbirine o ayetleri getirdik şahit tutsun.
Yok, şahitlik hususu 282. ayette olması lazım. Yani borçlanma hukuku. Daha başka ayetler de var da. Mesela zinada, zina isnadında 4 şahit. 4 şahit veyahut fiili işleyen kimsenin 4 kere kendi lehine şahitlik etmesi, 4 sefer ikrar etmesi gibi hususlar. Detaylar var. Kocası yakalarsa, başka kimse göremezse, şahit getiremezse 4 sefer yemin eder. Kadın da eğer bunun yalan söylediğine 4 sefer yemin etmesi halinde lanetleşirler. Bunun gibi detayları var ama şu bir gerçektir ki iki güvenilir ravi, hatta bazı meselelerde tek bir şahit size bir fasık haber getirdiği zaman onu araştırın diyor. Mefhumu muhalif dediğimiz bir kayda vardır tefsirde. Ayetin lafzının zıttı manada delil olması denir buna. Yani mefhumu muhalifi size sadık bir kimse haber getirdiği zaman onu alın, kabul edin. Yani yalanını bilmediğin, sözüne sadık, güvenilir bir kimse diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yani bir isnat zinciri dahilinde söylüyor bunu. Mesela son asırda birisi çıkıp veyahut da şeyh efendilerinden birisi çıkıp işte ben keşfi aleminde şunu gördüm, Allah Resulü böyle buyurdu gibi bir şey söylerse tabi bu kabul edilmez. İsnat zincirini, şahitlerin zincirleme şahitliği, isnat zinciri bu. Şimdi sağlam bir zincirle bize bunu getirmiş. Bu zincir içerisinde bir kusur, problem gözükmüyor. Ne oluyor? Bu şahitlerin şahitliğini kabul etmek bize Allah'ın emri oluyor. Ha, ravilerin yalan söyleme, yanılma ihtimalleri var mı? Var. O bizi ilgilendirmiyor. Allah bizi onu kabul etmekle mükellef kılmış. Orası Allah'a ait. Ya Rabbi işte ben şu hadise amel etmedim çünkü onun yanılma payı vardı. İyi de ben sana onu mu emrettim yoksa onunla gelen habere ittiba etmeni mi emrettim diyecek Allah. Allah bizi ondan mesul tutmuyor bak. Kimsenin kalbini çünkü biz yarıp bakamayız. Ve dolayısıyla İstisnasız olarak bütün sünnet inkarcılarına ben bunu sorduğumda dedim ki sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'a muhalif bir şey söyleyeceğine inanır mısın, inanmaz mısın? Peygamber öyle bir şey yapmaz diyor. Ha, öyle bir şey yapmazsa, Allah Azze ve Celle'nin de emri, şahitlerin şahitliğini kabul etmekse, tabi belli kriterler dahilinde, bize başka bir şey düşmüyor o zaman. Şahit diyor ki Allah Resulü böyle buyur, tamam. Bundan sonra biz ne hadle işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemiş işte Kur'an'a uygun mu bakalım demeye haddimiz olsun. Dolayısıyla sünnet inkarcılarının bu söz ile paravan olarak kullanmak istedikleri bir ifade bu. Yani biz Peygamber'in işte dindeki konumu inkar etmiyoruz. Biz sadece Peygamber'e bu isnatların doğruluğundan emin değiliz. O yüzden Kur'an'ı arz ediyoruz derler. Halbuki mesele hiç de öyle değil. Onlar Peygamber'e iman etmiyor. Peygamber'in Allah Azze ve Celle tarafından kendisine verilen konumunu kabul etmediklerinden kaynaklanıyor bu.
Kendilerinin de öyle bir şey dediğini
zaten ifadede de şöyle bir şey söylüyorlar. Yani siz diyorlar şirk koşuyorsunuz. Müşriksiniz.
Evet.
Buradaki müşriki de bizim Allah Resulü'nün sözüne tam teslimiyetimiz. Yani az önce bahsettiğimiz şahitlik meselesini, Kur'an-ı Zincir'den gelen sahih haberi biz kabul ediyoruz. Aklımız yatmasa da. O zaman diyor ki ne zaman müşrik oldun diyor. Mesela sen müşriksin diyorlar. Rahatça söylüyor.
Evet.
Müşrikliğin sebebini benim peygamber olan ittibam. Orada şeye bakmıyor. Yani şunu demiyor. Sen bu yalan haberi nasıl? Yani bir yalan olabilir. Kur'an'a vurduğu zaman yalan çıkar diyebilir. Ama bana doğrudan diyor ki sen müşriksin.
Ayet şey diyor onu.
Böyle bir durumda, bak böyle bir durumda, abi sözünü unutmadan inşallah. Mesela bak Tahrim suresini onlar mesela delil getirir. Sünnetin vahiy olmadığına bir şüphe olarak ortaya koyarlar. İşte Tahrim suresinde ne der? Ey peygamber, sana haram kıldığımız şeyi kendine, helal kıldığımız şeyi kendine haram kılma. Demek ki diyor peygamberin sözü vahiy olsa böyle şeyler, hatalar sadır olmaz ondan diyorlar. Bunun açıklamasına geçmeden önce bizim şurada hemen bu noktada şunu sormamız lazım. Peygamber burada kafir mi oldu? Size söyleyemez herhalde. Ama ne diyor? Allah'ın haram, helal kıldığı şey kendine haram kılma diyor. Bu fiil küfür mü?
Normalde Allah'ın haram kıldığı şey haram küfürdür.
O zaman ikisinden birisi. Ya peygamberin helal koyma, haram koyma yetkisi var. Ya da kafir oldu. Kafir oldu diyemeyeceklerine göre diğerini mecbur kabul etmek zorundalar.
Tevbe 29'da onu açıklamıyor mu? Hani Allah ve Resulü'nün haram kıldığını haram kabul etmek.
İşte buradaki ve bağlacı Allah ve Resulü diye ikisini birlikte şey yapıyor. Yani Resul kendi başına değil de Allah'ın haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kılma şeyinde. Aslında biz de onu söylüyoruz. Ama bunlar meseleye şaşıp attıklarında olmaz. Siz işte Resulullah'ın Kur'an dışına getirdiği bir takım helal ve haramlar ortaya koyuyorsunuz diyorlar. Yani bunu Kur'an ile sınırlamalarından ihtilaf kaynaklanıyor. Allah Azze ve Celle Resulüne Kur'an dışında vahiylerde bulunmuştur. Biz bunu bir çalışmamızda hatta bunun örneklerini 10 tane falan örneğini bir araya getirdik. Allah'tan bir nur ve kitab-ı mübin diye. Orada örnekleri sergiledik. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki Resulüne şu şekilde vahide bulundu. Bakıyorsun Kur'an'da yok. Daha dediğimiz şekilde ifadesi de Kur'an'da geçmenine göre bu üretiş şekli. Ne oluyor burada? Bakara suresinin o 238. ayeti. Daha önce size öğrettiğimiz şekilde kılın diyor namazı.
Bizi destekleyecektik.
Yani o.
Ama o Kur'an'da yok.
İşte biz de onu diyoruz. Kur'an'da yok.
Sünnet'e
dönüyor. Kur'an'ın haricinde bir vahiy inişi var. Anladın mı? Bunu işte sünnetin kardeşlerinin mealler sadece Kur'an var derler. Onun dışındaki işte Sayın Kurulu Hoca'nın dediği bahsettiği Kur'an harici sünnetin inişini inkar ettikleri için onu izah ediyor.
Evet. Buyur abi sen bir şey okuyacak mısın?
Ben 142. ayet okuyordum da bakalım. Dikimsiz insanlara şahit oldum.
Hani diyor Resul size Bedir Savaşı'ndan bahsediyor. Size evet. 3000 melekle yardım etmişti.
Evet. Desteklemeye söz vermişti.
Desteklemeye
söz vermişti. Haşr suresinde.
Peki şimdi tamam hat şeyi kabul ettik.
Evet.
Sadece Kur'an'ın haricinde vahide var, vardır. Yani kendi adıma söylemiyorum, ondan da ben konuşayım. Evet. Peki zayıflık sahih mi? Bu sefer.
Sahih, zayıfı olur mu?
Yani vahiy demeyelim de. Gelen yani haberi.
Öyle söylüyorlar da ben o yüzden.
Evet, gelen haberi. Hadis kitaplarında.
Şimdi.
Arkadaş sanıyorum ben ya.
Allah Azze ve Celle'den ha, gelen bir şey.
Biraz sonra edeceğim.
Biz bu vahyi iki kısma ayırdığımızı söylüyoruz. Allah Azze ve Celle'den lafzıyla birebir korunan vahyi metlu. Hem lafzı hem manasıyla korunan. Vahyi gayrimetlu ise Cibril Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'nin kelamından anladıklarını ifade etmesi. Yani sadece manasıyla korunan, anlamıyla korunan vahyi gayrimetlu. Bu sünnet. Sünnette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nispeti bakımından sahih ve zayıflık diye ayrılıyor. Evet. Yoksa içerdiği muhteva bakımından işte bu çok kuvvetli bir vahiy, şu çok zayıf bir vahiy gibi bir şey değil tabi. Veya sünnet. O anlamda değil bu. Evet. Nispeti bakımındandır. Dolayısıyla bir nispet sahih olduğu zaman, Allah Resulü'ne nispet sahih olduğu zaman onunla amel etmek ne oluyor? Farz haline geliyor. Zayıf ile uydurma ile amel etmek caiz değil.
Sahih varsa.
Çünkü nasıl?
Sahih bir varsa mı yoksa sahih olmasa zayıf amel edilemez.
Zayıfla amel edilemez hiçbir şekilde. Hiçbir usta.
Ama sahih de yoksa, sahih yoksa
nasıl sahih yoksa? Diyelim bir mesele var. Sadece o konuda zayıf hadis var. Yani o dinde sabit olmamıştır. Bu aynı şey hükmündedir. Az önce bak kısas meselesini hüküm verdik. Kısas noktasında diyelim sadece iki tane şahit var ama şahitlerden birisi zayıf. Yani güvenilmez. Ama birisi de sözüne güvenilir birisi ne yapacağız? Asacağız, öldüreceğiz mi adamı? zayıf hadise amel edilir diyenin o adamı bu öldürmesi gerekiyor aynı şekilde.
Sen kafaya taktın onu abim zaten.
Zaten yeterim.
Hedef gösteriyoruz.
Şu orada mesela şeyden söylüyor abi. Güvenilip güvenilmeme neye göre kriteri? Orada çıkıyor mesela.
Mesela
sadece iki şahitten Kur'an'dan delil gösterdiğiniz iki şahit gelirse gelen haberi kabul edin. İşte orada da yine
Allah Azze ve Celle bazı hususları mesela örf ile hükmetmeye emretmiş. Mesela örf ile hükmet emri de var. Evet. Bu örfün veyahut da şeyde olduğu gibi Nisa suresinde ayette olduğu gibi Eti'ullâhe ve Eti'ur-Rasûle ve ullemre minküm ayetinde olduğu gibi ullemre bırakılan bir, bazı uygulamalar da vardır. Mesela Eti'ullâhe Allah'a itaat ediniz ve Eti'ur-Rasûle Rasûle de itaat ediniz ve ullemre minküm sizden olan ullemrede. İtaat lafzı hem Allah hakkında geliyor, hem Resul hakkında geliyor. Demek ki bunların sözlerine itaat mutlaktır. Kayıtsız ve şartsızdır. Ama ve ullemre minküm kayıtlı ve şartlıdır. O da Allah ve Resulüne uygun bir uygulama getirdikleri takdirdedir. Hadlerin uygulanması hususunda neyi var? Bir yetkisi var değil mi şeyin? Ullemrin. Bazı maslahatlarda bir takım yetkileri var. Şahitlik noktasında da mesela kısas vakasında zina meselesinde hakimlere böyle bir yetki tanınmış Allah Azze ve Celle tarafından. Hakim orada ullemiş. Tabii Kur'an ve sünnetin getirdiğine açık bir muhalefet olmamak şartıyla ona da itaat edilmesi emrediliyor. Kayıtlı bir itaat. Dolayısıyla hadise hükmeden alim, hadisin sıhhatine hükmeden hakim konumunda burada. Hakim konumunda o alim. Yani hakim iştihad eder, gayretini ortaya koyar. İsabet ederse 10 sevap, bir rivayette 2 sevap. Hata ederse ona da bir sevap vardır diyor. Sevabı yanılmasından ötürü değil, iştihadından ötürü, gayretinden ötürü.
Hocam bazı alimler okumuş bu yerden. Bazı konularda zayıf hadislerle de amel edilebileceği mesela.
Bazı alimlerin ifadesi şu şekilde. Şimdi bak fezail amal konularında yani amellere teşvik noktasında zayıf hadislerle amel edilebilir. Ancak bunun 3 şartı vardır diye bunun izahı gelir. Yani zayıf hadisle amel edilir diyen her alim mutlaka bu izaha düşmüştür. Bunlar da bir azınlıktır. Yani bu şartlar dahilinde amel edilir diyenler azınlıktır. Ve ortaya koyduğu şartları düşündüğümüz zaman da böyle bir söz söylemelerine hiçbir gerek olmadığı anlaşılıyor. Neden? Çünkü onlar derler ki zayıf hadisle amel etmenin 3 şartı vardır der. Birincisi zayıf veya zayıflık derecesini bildirmek. Bu vacip diyor. Bunu bildirmeden rivayet ederse günahkar olur diyor. İkincisi diyor, fazileti Kur'an ve sahih sünnetin naslarıyla tespit edilmiş bir şey olması lazım diyor. Yani fazileti belli olan bir şeye teşvik eden bir hadis olacak bu diyor. Üçüncüsü, Kur'an ve sahih sünnetin naslarına herhangi bir şekilde muhalif düşmemesi lazım diyor. Biz neden gereksiz dedik bu izahlara veyahut da zayıf hadisle şu şartlarla amel edilir demenin lüzumsuz bir söz olduğunu söyledik. Çünkü ikinci şart olarak ortaya sürdükleri şey ne diyor? Fazileti sahih ayet ve sahih hadislerle tespit edilmişse o konuda zayıf hadis rivayet edebilirsin diyor. Ne gerek var? Sahihini rivayet. Sahihini rivayet dururken neden zayıfını rivayet edesin? Bu zayıf hadisse bu şekilde kapı aralanması ümmet içerisinde bir sürü sakıncalı durumların çıkmasına sebep olmuştur. Mesela öyle hadis alimleri vardır ki her insan nefis taşıyor. Nefsinin bir hevasıyla mesela şeyi delil getirirler. İşte alimlerin ihtilafı rahmettir gibi. Birisi bir kayda koymuş. Kitaba ve sünnete zıttır bu. Hiçbir yerde isnadı yok. Ama işine gelen yerde buna sarılıyor insanını. Adam ilim ehli. Yani ilim ehlinde bu tür nefsi garazların olduğunu görüyoruz bazı kitaplarda. Mesela bir kitap yazıyor, diyelim tasavvufun delilleriyle ilgili bir şeyler yazıyor. Ya mezheplerin dinde ne kadar önemli olduğunu açıklamak için bir kitap yazıyor. Öyle hadisler kullanıyor, böyle delillerini getiriyor, işte şu kitabın şu cildinin şu sayfasında şu numaralı hadis diyerek bütün hadisleri yazıyor. Bir mesele oluyor, açıklaması lazım orada. Hemen işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Bekir radıyallahu anh tuvalette bile aklından çıkaramazdı diyor. Hani nerede dipnot? Her şeyi en ufak noktaya kadar, hadisin numarasına kadar, sayfasına kadar hepsinin dipnotunu veriyorsun. Bunda nerede dipnot?
İşte onu ben size sormuştum ya, işte altına Buhari yazmışlar.
Ha, Buhari diyor şeyde. Mesela ha. Necip Fazıl'ın şeyhi var. Abdülhakim Arvasi. O Rabıtay Şerife diye kitabında İşte İmam Buhari rivayet etmiştir ki diyor, Ebu Bekir radıyallahu anh böyle dedi diyor.
Buhari diyor.
Hangi Buhari birlik yani? Hangi Buhari? Şimdi Abdülhakim Arvasi burada zaten burada Bahattin Nakşibendi kastediyorsa onun nispesi de Buhari'dir. Eğer onu kastediyorsa burada İmam Buhari demesi hadis ilminde tedlis diye bilinen bir şeydir. Tedlis denilen bir şeydir, bir husustur. Tedlis ne demek? Herhangi bir rivayetin kusurunu gizlemek. Bu da tedlisi şuyu, tedlisi tesviye diye yolları var. Bu tedlisi şuyu denilen kısma dahil. Mesela bak Hüseyin'e siz ne diyebilirsiniz? Hüseyin diyebilirsiniz. Bunun bir göbek adı vardır. Sadece ben biliyorumdur. Siz bilmezsiniz. Hüseyin de diyelim ki zayıf bir ravi olsun. Sözüne güvenilmez bir kimse olsun. Veya adı çıkmış olsun. Ben size, işte ben Hüseyin'den duydum diyerek nakletsem size, ya Hüseyin mi söyledi, boş ver diyeceksiniz. Ama diyorum ki, işte bana Murtaza rivayet etti misal. O Murtaza bunun göbek adıdır ama siz onu bilmiyorsunuz. Rivayet eden aynı kişi. İşte tedlis, tedlis-i şuyu türlerinin birisi bu. İşte burada Buhari demesi, bunu meşhur bir şekilde hangi Buhari olduğunu belirtmemesi, İmam Buhari değil bu. Yani bizim bildiğimiz Muhammed bin İsmail Buhari değil. Hiçbir eserinde böyle bir rivayet söz konusu değil. Bahattin Nakşibend el-Buhari kastetmiş olabilir. Ona ihtimal veriyorum. Onun da bilmiyorum yani bir ulaşmış bir kitabı var mı? Sadece karanlığa atılmış bir taş.
Buhari böyle asfeden şeylerin hepsi o zaman diğer Buhari mi olmuş oluyor?
Yok. Yani bu sadece
kullanıyor.
Kullanıyor.
O hani araba bir şeyden dolayı senin hadis var ya Buhari ne diyor? Adem o Buhari'de var mı bu gibi şeyler?
Abi Buhari yani Nakşibend Buhari'nin Muhammed Bahattin Buhari'nin şeyi yok. Bildiğimiz bir eseri yok. Ondan nakledilen bazı sözler var. İşte bu Farsça kuş derdem, nigah taş, yat taş gibi nakşilerin klasik şeyleri vardır. Nazar ver kadem gibi. Farsça kelimelerden kurulu. Nakşibendilik kaideleri. Şimdi şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır derler. Muhammed Bahattin Buhari'nin yani Nakşibendilerin şeyhinin şeyhi kimdir? Diye sorun. Yani şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diyenlere sorun Nakşibend'in şeyhi kim?
Kim abi?
Kimse değil.
Şeytan şeyhi.
Şeytan. Yani diyemezler ki falancadan işte tasavvuf dersi almıştır, ondan icazet almıştır diyemezler. O Abdülhalik Gocdivani'nin kendisinden 200 sene önce yaşamış. Abdülhalik Gocdivani güya ruhaniyetiyle, ruhaniyet yoluyla almıştır tarikatı.
Üveysilik yolu.
Üveysilik yolu. Ona
da alıp bulmuşlar. Biz buramadık yolu. Ağzı yapalım. Yani bacak
bulmaklarsa. Hocam siz hangi sofim dediniz?
Valla tasavvuf macerası uzun bizim. İlk önce Nakşi olarak başladık. Sonra Kadir-i Rıfai, Şazeli, Mevlevi. sonraki şeyhimizde vardı bayağı bir bolca tarikat. Bize verilen ders Kadir-i Rıfai, Şazeli, Nakşibendi, Mevlevi'ydi. Beş tarikatın dersini veriyorum diyerek vermişti bana yani.
En son Rıfai'de değil mi hocam?
İşte bu beşi.
Şiş yapıyorlar galiba.
Şiş yapıyorlar. Şiş, yani onlardır.
İzdivar mı hocam?
Ben yapmadım. Yani. Ama onlar yapıyordu.
Sıdıraş mı?
Büyü. Yani ben onu da tespit ettim hatta. Şeyde...
Sıdıraş mı?
İstidraç Allah tarafından, büyü kul tarafından. Kulun kendi ihtiyarıyladır. Ama istidraç, kulun kendi ihtiyarıyla tercih ettiği sapık bir yolu Allah Azze ve Celle daha fazla sapıklığını artırmak için onu desteklemesidir. Yani, derece derece yavaş saptırmaz.
Günümüzde mevcut mu acaba bu büyü?
Şimdi geçmiş tarihte bu işlerin kökeni Şemseddin Ahmet el-Buni diye bir şahsa dayanır. Yani İslam literatürüne büyünün iyice yerleşmesi bu şahsa dayanır. Bu şahıs Endülüs Emevileri döneminde, yani bugünkü İspanya topraklarında Endülüs Yahudileriyle tanışıyor. Onlardan bu şeyleri vardır. Ne deniliyor ona? Büyük kitapları, Talmudlar falan var ya. Talmudlardaki bir takım tılsımları öğreniyor ve bu tılsımları Müslümanlar arasında yaygınlaştırmak için tılsımı veriyor. Tılsımın altına işte Ayet-el Kürsi'yi yazıyor. Kim işte bunları, şu aşağıdakileri yazarsa, bu diyor Ayet-el Kürsi'nin vefkidir. Veyahut da kim Allah Azze ve Celle'nin şu ismini Ebce sayısıyla alıyor, o ismi diyelim Hay ismini, şu sayıda Ebce değerinde şu kadar söylerse ve şu tılsımı da üzerinde taşırsa diyor görünmez olur diyor. Misal. Ve bunu yapan kimse de, okuyan kimse de bunun İslami bir usul olduğunu, işte Hızır tarafından öğretildiğini veyahut da işte falanca hazretlerinin bunu yaptığını veya Hazreti Ali'ye nispet edilen Kitab-ül Cifir'de böyle geçtiğini zannediyor ve yapılan şeyi de bir sakınca görmüyor. Yapılan işlemde ne yapıyor? Ben ayet okuyorum, ayetin etkisi tezahür ediyor zannediyor. Aslında sadece büyü meşru bir kılıf içerisinde gelmiştir. Başka bir şey değil.
Yani ve gösterilerek.
Dolayısıyla sonraki dönemlerde bütün yazılmış büyü kitaplarının temel kaynaklığını o yapmıştır. Bu kitap yapmıştır. İşte Seyyid Süleyman Hüseyin'i ondan almıştır bu büyüleri. İmam Yafi'ye nispet edilen Ed-Durr'un Nazım diye bir kitap vardır. O ondan almıştır. İşte Emir Sultan diye bilinen şahsa nispet edilen Yasin tefsiri, Yasin suresi tefsiri ondan almıştır. Ebu'l-Leys Semerkandî'nin Bahrul Ulum tefsirinde bu tür büyüler var. Gazali'ye nispet edilen bir kitap daha var. Kur'an'ın esrarı diye, esrarı Kur'an diye. Suyuti'ye nispet edilen şirk dolu Er-Rahme diye bir kitap var. Yani Suyuti ile hiç alakası yok aslında bunu. Sadece bu kitaplara halk arasında itibar sağlanması için onların ismi verilmiştir bu kitaplara. Gazali denilmiştir. Halbuki İmam Gazali, bakın bir sürü bazı sakat sözleri olmasına rağmen Fazaihul Batiniye diye bir kitabı vardır. Bu Fazaihul Batiniye, yani batinilerin rezilliği, onların kusurları diye risalesinde işte Kur'an'dan çıkarmaya çalıştıkları böyle havas, vefk gibi uygulamaları reddetmiştir. Hatta El-Munkizu Minettalal kitabında da bundan bahseder. Bunların sapıklıklarından bahseder. Ama işte böylesine reddiyeler yazan İmam Gazali'ye bile nispet etmekten çekinmemişlerdir. Havasul Kur'an diye bir kitabı. Türkçe bile tercüme etmişler. İşte Yamuk Yayınları neşrediyor bunu. Yani
yeni mi kurulacak bu yayınları?
Hocam oradaki o büyü, yani göz boyaması mı büyü deyince yani? Yoksa
şimdi büyüler türtür. Buradaki bu bahsettiğim kitaptaki büyüler resmen şeytanın büyüleri yani. Yani Allah Azze ve Celle kitabında beyan ediyor. Bakara suresinin 102. ayetinde.
Yani şeytanın derken bir işe yaramayan sadece vesveseli şeyler.
Vesvese değil. Yani büyü bir hakikattir. Gerçekten oluyor.
Yani var büyü.
Büyü var.
Ama dinen caiz değil.
Büyüyü yapan kimse kafir olmazsa, dinden çıkmazsa büyü onda etki etmiyor. Nitekim Beyhaki ve Hakim Müstedrek'te Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a bir kadın geldi diyor. Bu kadın diyor ki ben yanımda diyor bir tane büyük kadın vardı diyor. Ben bundan bana büyü öğretmesini istedim diyor. Benimle beraber gel. Seni Harut ile Marut'a götüreceğim dedi. Diyor, Babil'e doğru yola çıktık diyor. Neyse gittik bir müddet diyor. Ayaklarından asılı iki tane mahluk gördüm diyor. Onlara, bunlara söyle, bunlar sana öğretecek büyüğü dediler diyor. Ben de büyü öğrenmek istiyorum dedim bunlara diyor. Onlar da dedi ki biz Allah Azze ve Celle tarafından gönderilmiş fitneyiz. Büyü şöyle sapıklıktır, böyle sapıklıktır diye açıklıyorlar. Biz bunlara uyarmadıkça kimseye büyü öğretmeyiz dediler diyor. Sen şimdi git büyü öğrenme. Büyü tehlikeli bir yoldur. Dinden çıkarsın, kafir olursun dediler diyor. Ama ben ısrar ettim illa öğreneceğim diye diyor. O halde diyor git falanca yerde bir küllük var. O küllüğe idrarını yap. Ondan sonra bize gel diyor. Kadın gidiyor. Geliyor bu meleklerin yanına. Ne yaptın? Yaptın mı diyorlar. Yaptım diyor. Ne gördün diyor melekler buna. O da diyor ki hiçbir şey görmedim. O zaman sen yapmamışsın. Dediğimizi yapmamışsın. Git yap da gel diyorlar. Kadın da gidiyor. Yapıyor geliyor bu sefer. Ne gördün diyorlar. Diyor ki benden siyah bir gölgenin, siyah bir karaltının göğe doğru yükseldiğini gördüm diyor. Onlar da diyor ki o senden çıkan imanın idi. Artık ne istersen yap diyorlar. Öyle diyorlar. Ve kadın yere emretti. Ot bitirdi. Göğe emretti. Su yağdırdı. Yağmur yağdırdı diyor. Öylesine bir takım diyor. Aleyküm selam. Fakat diyor ben öyle pişman oldum ki böyle şeylerden. Hatta bu karı koca arasını açacak büyüler de var bunların içinde. Ben diyor yaptıklarından pişman oldum, tövbe etmek istiyorum diyor. Ayşe radıyallahu anh'a da diyor ki ben senin tövbene bir yol bilmiyorum diyor. Bu rivayet bu şekilde geliyor. İsnadı sahih. Yani kişiden iman çıkmadıkça büyüler tesir göstermiyor. Ama hakikatte bir büyü var. Mesela ben Rufailerin şiş burhanı diye söyledikleri o büyünün tılsımını ele geçirdim. Bu büyü kitaplarında gördüm. Milyonluk bir kitapta buldum bunu. Pahalı bir kitaptı. Ama ben 400 milyon para vermedim tabii o kitaba. Piyasada o fiyata satılan bir kitaptı. Ben başka bir yolla elde ettim. Sonra bu şeyhe gösterdim bu kitabı. El koydular. Bir daha bana vermediler. Ama ben burada okuduklarım hep hatırımda yani. Şöyle yuvarlak bir daire. Dairenin içerisinde başka bir yuvarlak. O yuvarlağın ortasında da Siyonist yıldız. Etrafında bir tılsım yazılı. Bu tılsımı şeyhin takkesinde, işte çeşitli yerlerinde, mendilinde, bunun gibi yerlerde görürdüm ben. Orada görünce zaten götürmüştüm. Elimden aldılar, bir daha da vermediler o kitabı. O büyüyü yapıyorlardı yani.
Sen götürdüğünü
ya biz o zaman tabii
şehirden muhakkak olurma. O zaman buradan şunu alıyoruz. Yani bir insana imanı gittikten sonra bir insana sihir yapabilir. Evet. Peki Müslümanın bu sihire karşı ne yapması gerekir?
Bak bir sihir haktır derken eğer bu sihre veya sihirbaza Allah Azze ve Celle'nin kudretini de veya onun takdirini de aşabilecek bir güç verdiğimiz zaman bu sefer biz tehlikeye giriyoruz sihir yapan kadar. Sihir ancak Allah'ın istediği şekilde Allah dilerse etki gösterir. Ha, ondan korunmak için zaten Müslümanın işi nedir? Allah Azze ve Celle'ye bağlı bir kalp, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan bir kimse olması. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme büyü yapıyorlar. Onların öldürmek üzere yaptıkları büyü ancak biraz yorgunluk vermişti.
O kadar
şeydi. Allah Azze ve Celle de bunu tabi bir hikmete binaen bu tesiri veriyor. Bu da Felak ve Nas surelerinin nüzulüne bir vesile oluyor. Demek ki büyüden kurtulmanın bir yolu Felak, Nas sureleri. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanından muavvizat. Yani muavvizat dediğimiz zaman Ayet-el Kürsi, Felak ve Nas sureleri anlaşılır. Muavvizeteyn dediğimiz zaman Felak ve Nas. Yani Ayet-el Kürsi ile birlikte Felak ve Nas surelerinin okunması bu konuda Allah'ın izniyle şifa olur.
Hocam bu büyülerin tamamı cinlerin yardımıyla olan bir şey.
İlla ki değil.
Daha başka nasıl?
Bilemiyorum. Yani Allah Azze ve Celle'nin onlara yani herkese, bu dünya imtihan yurdudur, herkese küfür yolunu tercih edene küfür yollarını kolaylaştırmıştır. İman yolunu tercih edene iman yollarını kolaylaştırmıştır. Nasıl ki Allah Azze ve Celle'nin mümin kuluna yardım etmesi, yani bu keramet dediğimiz dar zamanda ona yardımcı olması, herhangi bir meleğin veyahut da bir şahsın aracı olmasına ihtiyacı yoksa onu gerçekleştirmek. Büyü konusunda da böyledir. Bir kimse Allah Azze ve Celle'den büyü yoluyla bir şey gerçekleştirmesini isterse Allah onu bu dünyada gerçekleştirecektir. Sebepler alemindir. O onun sebeplerine başvurmuştur. Ama müminin yolu meşru vesilelerle buna başvurmaktır. Allah Azze ve Celle'den o yardımı, o nusreti istemektir. Ona da meşru yoldan onu gerçekleştirecektir. Tabi. Allah Azze ve Celle takdir eder, yani küfürde de öyledir, ama razı olmaz. Yaratan Allah ama razı değil. Mesela kul küfrü istiyor, küfrün gereği olan bir işi yapmayı istiyor. Mesela bakın, bariz bir örnek verelim, bu iş ne yapıyor? Pek çok Müslümanın kanını döküyor. Allah Azze ve Celle bundan razı mı?
Değil.
Ama imkan veriyor mu? Evet. Veriyor. Çünkü o yoldan istemiştir bunu. Küfür yolunda gerçekleştiriyor bunu. Dünya imtihan yurdudur.
Haberlerden hadis bahsediyor. İkisi de. Ravileri de görünüyor.
Evet.
Nesih mansuh da yok. Ama birbirine zıt. Ya da öyle gözüküyor. Biz şey yapan böyle.
Şimdi böyle bir şeyi örneğini getireceksiniz. Ondan sonra
bu, mesela diyelim ki secdede el kaldırma.
Zıttık nerede?
Hani İbn Ömer hadisi var ya, Radıyallahu'dan gelen şey.
Şimdi bak, İbn Ömer hadisi derken burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor mu? Yani iki secde arasında ellerini kaldır.
Demiyor.
Diyor mu? Kendisi İki diyor. Secde arasında ellerini kaldırma diyor mu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Demiyor. Ama ne diyor? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Benim namaz nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öyle kılınız diyor. Dolayısıyla buradaki zıtlık Allah Resulü'nden değil. Bu verdiğin örnekte. Kimden? Ravilerden kaynaklanıyor. Ravilerdeki bu problemi gidermeye gelince bakıyoruz İbn Ömer radıyallahu anh'a kaç yaşlarındaydı Allah Resulü ile namaz kıldığı zaman?
Çocuk yaşlarında.
Çocuk yaştaydı. Çocuklar hangi safta duruyor?
Arka saflarda.
Arka saflarda. Ön saflarda daha büyüklerin durması gerekiyor değil mi?
Evet.
Ön saflarda durmasını tahmin ettiğimiz kimseler ne diyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her tekbirde ellerini kaldırdı diyor değil mi? İbn Ömer radıyallahu anh iki secde arasında ellerini kaldırmazdı ifadesini kullanıyor. Aynı İbn Ömer radıyallahu anhuma hangi gerekçeyle kendisi iki secde arasında ellerini kaldırmaya başlamış olabilir sizce? Bu da kendisine sahip bir yolla geliyor. Yani haberin, beyanın kendisine ulaşmasıyla değil mi?
Evet.
Bu bir mesele. Bu bir ihtimal yani. Diğer husus, diyelim sahabilerin naklettiği rivayetler içerisinde böyle bir durum var. Bizi bağlayan emir burada ilk etapta hangisi? Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız o şekilde kılın emri değil mi? Dolayısıyla Resulün nasıl namaz kıldığını biliyorsak bizlere ulaşan bilgi nispetinde bu halde uymamız vacip oluyor. Üzerimize vacip oluyor. Evet. Emri yerine getirmek için. Şimdi bu meselelerde bakın Bilal radıyallahu anh ve İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan iki farklı rivayet vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kabe'nin içerisinde namaz kıldı mı kılmadı mı meselesi. Yani o putları kırmak için girdiği sırada Allahu alem İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor kılmadı diyor. Bilal radıyallahu anh da kıldı diyor. Bu rivayette bir zıtlık var değil mi? Yani bu tarzda bir zıtlık var. Şimdi İbn Abbas radıyallahu anh dışarıda. Bilal radıyallahu anh nerede? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile birlikte içeride. Bilal radıyallahu anh kendi gördüğünü söyler, kıldı diyor. İbn Abbas radıyallahu anh ise kılmadı diyor. O görmediğini söylüyor, sadece tahminini söylüyor. Yani o kadar kısa süre durdu ki kılmadı. Onu beyan ediyor. Yine Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam falanca yerin çöplüğünde ayakta bevletti. Ayşe radıyallahu anh ne diyor? Kim size Allah Resulü'nün ayakta bevlettiğini söylerse onu tasdiklemeyin diyor. Ayşe radıyallahu anh'a kendi gördüğünü söylemiştir. Huzeyfe radıyallahu anh'a kendi gördüğünü söylemiştir. Ve böyle bir durumda bu verdiğimiz örneklerde tercih şeyleri bizim önümüzdedir. Hangisiyle amel etmemiz konusunda bizim herhangi bir sıkıntı yaşamamıza hiç gerek yok. Çünkü Huzeyfe radıyallahu anh bölmüş, sabit olmuş rivayet. Ayşe radıyallahu anh ise ev halinde genellikle genel tavrının o olduğunu gösteriyor. Yani oturarak devletmek olduğunu gösteriyor Allah Resulü. O görmemiştir hayatta.
Duruma göre.
Tabii. Yoksa ikisinden birinin yalan söylediğini iddia etmiş oluruz ki bu Allah Azze ve Celle'nin temize çektiği kimseler hakkında iftirada bulunmak ve bizi dinden çıkaran bir söze bulaşmaya götürür.
İki hadise
şimdi bu İbn Ömer meselesine gelince, İbn Ömer radıyallahu anh konusuna rivayete gelince, Vail bin Hücr'den, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'den, ondan sonra İbn Zübeyr'den, Tavus'tan, daha sonraki dönemlerde İbn Abbas radıyallahu anh yoluyla, işte İmran bin Husayn'dan, değişik sahabilerden hep ne yolda geliyor? Her tekbir ile beraber ellerini kaldırırdı diyor. Şimdi emir ne şekildeydi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın namaz kıldığını gördüğümüz şekilde kılmak veyahut da bize ulaşan bilgiye göre kılmak. Bu neyi gösteriyor? Vacip. Şimdi İbn Ömer rivayetine dayanarak el kaldırmayı terk edersek ne olur? Vacibi terk etmiş olma ihtimaliniz var mı?
Var.
Eğer şeye uyarsak, Vail bin Hücr rivayetine uyarsak var mı böyle bir ihtimal?
Yok.
İbn Ömer hadisine uyup öbür yani iki secde arasında el kaldırma meselesini uygulamazsak ne var bize?
Fasık.
Yok. Fasık da olmaz. Yine Allah Resulü'nden gördüğü şekilde olmuş olur. Ya Vail bin Hücr radıyallahu anh'den gelen rivayeti yalanlamak durumundasın ki onlar gördüğünü söylemiştir bak bir sürü sahabe. İbn Ömer'den çok daha çoğunluk ve İbn Ömer radıyallahu anh'ın çocuk olduğunu da o yaşta çocukların saflarının geride olduğunda unutmadan bunu şey yapalım ve aynı İbn Ömer'in hadisin ravisinin kendisinin son fiilinin de iki secde arasında el kaldırmak olduğunu unutmadan düşünelim bunları. Diğer rivayet sabit. Yalan, zayıf böyle bir ihtimal yok Vail bin Hücr hadisinde. Fazladan bir hüküm getiriyor. Şayet biz bunu terk edersek vacibi terk etmek gibi bir tehlikeye düşeriz. Ama sadece İbn Ömer hadisini alırsak iki secde arasında kaldırdığımız zaman Vail bin Hücre de uyarsak ara sıra sadece sünneti yapmış olma gibi bir yorum yapmak zorunda kalırız. Ama diğerinde hangi tehlike var? Vacibi terk tehlikesi var. Bu bakımdan diğeri daha selametli bir yol oluyor bizim için.
Şimdi vacibin terki o zaman
farzın terki.
Farzın inkarı değil, terki oluyor.
Tabii.
Terki olduğundan dolayı farzın.
Şimdi biz o şeye gitmiyoruz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlerde rivayet nasıl geldiyse o. Biz bir şeyin haram, helal, fasıklık, küfür veyahut da daha başka vacip, mendup gibi hükümleri ifade edip etmemesi noktasında yine naslara tabiyiz. Eğer bu konudaki hadisler işte iki secde arasında el kaldırmak vaciptir diye gelseydi Allah Resulü'nün vaciptir derdik. Ama biz ne diyoruz? Allah Resulü'nün namaz kıldığı gibi kılmak vaciptir diyoruz. Genel. Ha, bir kimse iki secde arasında el kaldırmasa ne olur? Bile bile eğer şu Vail bin Hücr hadislerini bile bile yaparsa güzel bir tavır değil bu. Çünkü bak İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen sahih bir rivayette diyor ki buna şeyi soruyorlar. Sefer namazını. Sefer de diyor tam kılsak ne olur diyor. O da diyor ki kardeşim diyor Allah Resulü'nün sünnetine muhalefet küfürdür diyor. İbni Asakir Tarih-i Dimaş'ta şöyle bir rivayet veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile bir yolculuk esnasında bineklilerle birlikte giderken dedi ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bineklerin üzerinde namaz kılacağız diyor. Ve içlerinden birisi atladı yerde kaldı diyor. O namazın bitince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, sen diyor muhalefet ettin, Allah da seni muhalif düşürsün ve o adam mürted olmadan ölmedi diyor Rabi. Yani bakın, en ufak bir küçük görülen bir itaatsizlik insanı ne boyuta götürebiliyor. Taberani'de şöyle bir rivayet gelir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ten, kişinin diyor namazda eliyle yaptığı her hareketten parmakları sayısınca sevap yazılır ve parmakları sayısınca günah silinir ona diyor. Dolayısıyla bizim namazda yaptığımız her bir sünnet, ellerimizle yaptığımız her bir sünnet bize bu sevapları kazandırıyor. Bu yaptığımız takdirde sevabı kazandığımız ama yapmadığımız takdirde risk ihtimali olan bir mesele bizim için. O yüzden bu riske girmeye hiç gerek yok.
Sevgili abi, burada Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulü aleyhissalatü vesselam beni Amr İbni Hazm'a yılana karşı rukiye yapma ruhsatı tanıdı. Biz Resulü aleyhissalatü vesselam ile birlikte otururken bizden bir kimseye aklı tuttu. Bir adam ey Allah'ın Resulü, buna rukiye yapayım mı diye sordu. Sizden kim kardeşine faydalı olabilecekse hemen olsun buyurdular.
Evet.
Burada bu rivayet var. Bu muska takma haramlığı hususunda da İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam işittim diyordu ki, rukyelerde, temimelerde, ibelelerde muska, bir nevi şirk vardır. Bunu işiten bir kadın atılarak böyle söylemeyin, benim gözüm ağrıyordu, falan Yahudi'ye gittim geldim, o bana rukye yaptı, ağrım kesildi dedi. Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh tereddüt etmeden bu ağrı şeytanın işiydi. O eliyle dürtüyordu. Sana rukiye yapılınca vazgeçti. Bu durumda sana Resulullah aleyhissalatü vesselam gibi şöyle söylemem kafidir diye devam ediyor.
Şimdi iki hadisi arka arka okudun, Allah razı olsun. Ne anlıyorsun mesela sen?
Şimdi benimkinden şunu anladım. Rukiye yapmanın öncelikle rukiye tam olarak bir
soru. Rukiye okumak.
Okumak.
Yani hastaya okumak.
Değil de okumak sadece. Şimdi burada okumaya Peygamber Efendimiz'in ruhsat tanıdığını.
Evet.
Şimdi burada da çift tehlikesi olduğunu.
Peki yani, peki Yahudi Kur'an mı okur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden mi rukiye okur? Burada neyi anlıyoruz?
Kur'an okur.
Rukiye'nin içeriğiyle alakalı bir şirk söz konusu burada. Yani rukyenin neyle yapıldığı ortaya çıkıyor burada yani. Allah Resulü'nün müsaade ettiği rukye, Kur'an'dan ve sahih sünnetten olan rukye şekilleri. Yani okuma, hastaya okuma şekilleri.
Bir Yahudi'ye gider de sana okursa ne oluyor?
Tabii yani burada Yahudi misalinin verilmesi çok bariz bir örnek burada. Yani çünkü rukye konusu, bir Yahudi tutup da Kur'an okumaz yani. Kur'an ile rukye yapmaz. Veya Allah Resulü'nden gelen dualarla yapmaz. Sihirle yapar.
Bu vesileyle ilgili durumlarda şimdi Peygamber Efendimiz hürmetine veya insanlık, yani herhangi bir aracı koymak ki zaten Peygamber Efendimiz örneği yeterlidir herhalde.
Evet.
Yani bu doğru bir şey mi? Tevessül mesele. Bunun doğru olanı nedir?
Bu konu inşallah şeyde düğün sohbetinde etrafında dönülecek ana konulardan birisi, vesile konusu. Şu söylediğiniz lafız hakkında bir şeyler söyleyecek olursak kısaca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duanın bir ibadet olduğunu beyan ediyor. Değil mi? Allah Azze ve Celle de kendisine dua edildiği takdirde icabet edeceğini beyan ediyor. Yani herhangi bir aracıya ihtiyaç olduğunu gösteren ne bir ayet vardır ne bir hadis vardır. Birincisi bu. İkincisi, az önce söylediğimiz dua ibadettir hadisinden hareketli. Hatta ibadetin özüdür hadisinden hareketli. İbadetin şeklini ancak Allah Azze ve Celle koyar. Dua da madem bir ibadet, şekli Allah Azze ve Celle tarafından konulmalı, Resul tarafından beyan edilmiş olmalıdır. Şimdi Müslim'de bakıyoruz. Bera bin Azib radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulüne dedim ki, ey Allah'ın Resulü, gece yatarken okumam için bana bir dua öğret. O da bana işte öğretti diyor. Orada o duayı da veriyor. Benim ezberimde değil. Ama son kısmında şöyle geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Nebiyike Erselte dedi. Ben de duayı tekrar etmemi istediğinde duayı tekrar ettim. Fakat son kısmında ve Resulike Erselte dedim diyor. Yani Nebi ve Resul kelimeleri birbirinin müteradifi olan kelimelerdir. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle göğsüme bir yumruk vurdu. Ben Nebiyike dedim, Resulike demedim dedi diyor. Nebi ve Resul aynı şey ama aynı şey değil. Resul aslında daha fazletli. Nebi peygamber. Resul ise kendisine şeriat verilmiş peygamber. Din indirilen bir peygamber. Yeni bir din getiren, yeni bir şeriat getiren peygamber Resul. Daha fazletli bir lafzını kullanıyor Bera Radyan ama bu kadarcık değişikliğe bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam izin vermiyor. Hemen Şura Suresinin 21. ayetine dönüyoruz. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onların yoksa Allah'tan başka ortakları var da Allah'ın kendilerine meşru kılmadığı bir şeyleri mi meşrulaştırıyorlar? Buyuruyor. Yani bir şeyi meşru kılmak, ister kendi nefsinden olsun, isterse şeyhlerinden, hocalarından, alimlerinden olsun, böyle dinde olmayan bir şeyi meşru kılması Allah'a ortak koşmak türündendir.
O venebiyike derken oradaki duaya katılan Peygamber Efendimiz'in
Nebiyike peygamberin, gönderdiğin peygamberin diyor. O da gönderdiğin Resulün diyerek tekrar ediyor daha yani.
Değiştiriyor orada.
Yani konunun anlaşılması için.
Hürmetine gibi bir durum yok
yani. Yok öyle değil. Benim demek istediğim burada dua ile ilgili tasarrufta bulunmayı.
Değişiklik yapmayı. O zaman ona müsaade edilmiyor yani.
Tabii ama Efendimiz normalde de insan mesela duasında böyle bir şey değişik lafızlarla duada bulunur. O ayrı mesele. Mesela isteyeceği şeyler olur. İster Allah Azze ve Celle. Ya Rabbi bana şunu ver. Başımdan şunu, şu belayı, şu musibeti kaldır gibi duaları yapar. Ama duaya bir ayrıcalık getiriyor vesile konusu. Yani duanın şeriattaki temel kaidelerini değiştiren bir husus esasında bu vesile konusu. Falancanın hürmetine. Böyle bir şey caiz olsaydı herhalde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden bir tanesini olsun öğretirdi böyle bir şey.
Evet. Hocam hocam devam et. Şimdi iki secde arasında kalmadan şöyle biz normalde daha sonra ben birkaç hadis daha gördükten sonra evet. İki secde arasında kaldırmazdı değil. Çünkü kaldırdığına dair sahih hadis var. İki de secde arasında kaldırmazdı şeklinde rivayet var. Bilmiyorlardan yana. Şimdi ben bunları bir yere gittikten sonra şunu düşündüm. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam acaba bunu bazen yapıp bazen terk etmiş mi? Hani az önce şöyle bir örnek verdim. Ayşe radıyallahu anh'a işte kim ayakta belirtti derse kesinlikle sözüne itimat etmeyin. Huzeyfe radıyallahu anh'tan gelen işte bir çöplükte ayakta belirtti diyor. Yani el içerisinde böyle bir durum, el içinde farklı bir durum söz konusu olabiliyor. Şimdi ben İbn-i Ömer hadisini düşündüm. İbn-i Ömer'in Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında safların arkasında kılan küçük bir çocuk. Bilmiyorum İbn-i Ömer'in o sana kaç, tam olarak kaç yaşında olduğunu. Ve Allah Resulü vefat ettiği zaman İbn-i Ömer kaç yaşındaydı? Onu da tam bilmiyorum. Ama İbn-i Ömer'e bu soru sorulduğu zaman, bu halde geçen rivayette bu soru sorulduğu zaman Allah Resulü İbn-i Ömer'in çocuk olmadı. Yani ben İbn-i Ömer'e bu soru sorduğu zaman İbn-i Ömer o peygamberin safların gerisinde namaz kılan bir çocuktan ziyade en azından belki bir ergenlik yaşını geçmiş bir sahabe.
Şimdi burada şu hususu unutmamak lazım. Bazen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri hususunda sahabeler bazı tasavvuflarda bulunuyorlardı. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadi kalkın diyor. Sahabelerden hareket yok. Evet. Ümmü Selime validemize danışıyor. O ne diyor? İlk önce ey Allah'ın Resulü sen kendin yap. Onlar da senin arkandan gelecekler diyor. Evet. Bazı şeyler vardır ki mesela İbn Ömer radyalarına soruluyor. Kurban meselesi bunlardan birisi. Kurbana ne dersin? Yani vacip midir? Farz mıdır diye. Sünnet midir yoksa diyor. Allah Resulü kurban kesmiştir, müminler de kesmiştir diyor. İşte farz mı sünnet mi diyor. Allah Resulü kurbanı kesmiştir, müminler de kesmiştir diyor. İyi ama farz mı sünnet mi diyor. O da diyor ki Allah Resulü kurban kesmiştir, müminler de kesmiştir diyor.
Konuşuyoruz.
Şimdi bu gibi uygulamalarda mesela sahabilerin bazı yorumlarda bulunabiliyor ferdi olarak. Mesela İbn Abbas hadisinde ne diyor? Vallahi diyor bunun namaz diyor. Allah Resulü'nün kıldığı namaz diyor. Ama diyor bu sünneti yapan yaptı, yapmayan yapmadı diyor. Yapmayanlar hangi sebeple yapmamıştır? Yani bunlar Allah Resulü'nün benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öylece kılınız emrini ulaşmış kimseler mi, ulaşmamış kimseler mi? Bunu bilmek lazım. Bir. İkincisi,
mesela onlar tabi'in.
Kim tabi'in? İbn Ömer'e soranlar.
İbn Abbas'a ben Zübeyir'i öyle namaz kılarken gördüm diyen şahıs ve İbn Ömer Zübeyir'in arkasında namaz kılan bir cemaat var. Yani mescitte Allah-u Alem mescitte namaz kıldılar. Peki ben onu hiç kimsenin kıldığını görmediğim bir şekilde kılarken gördüm.
Evet. Demek ki insanlar terk etmiş.
Terk etmişler. Yani sahabe-i kiram hayatta yani sahabeye gören tabi'in bunu terk etmeye başlamışlar. Şimdi
peki Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de şöyle bir rivayet geliyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir gün mescitte namaz kıldı diyor. İnsanların böyle homurdanır gibi baktıklarını görünce köşeye çekildi. Vallahi diyor bu diyor benim Allah Resulü'nün gördüğüm namazdır. İster bu şekilde kılarsınız ister kılmasın. Beni hiç ilgilendirmez diyor. Ama Allah Resulü'nün kıldığı namaz bu diyor.
Zaten ben onu düşünürken aklıma ben kim hangi sahabe demiştim diyorum.
Hangisi? Yani bu son ben, örnek. Ben, bu Ebu Hüreyre radıyallahu anh.
Ben Enes hadisini okumuştum. Enes radıyallahu anh diyor bize namaz kıldırdı diyor.
Evet.
Fakat cemaat hoşsuz olunca diyor ki vallahi Allah Resulü nasıl kılıyorsa öyle kıldıracağım evet. diye. Ben bu rivayeti okuduktan sonra zaten tabiinin terk etmeye başlamışlar.
Tabiin değil bak. Enes radıyallahu anh'ten gelen başka bir rivayette sahabelerden bahsediyor. Aranızda artık evet. diyor Allah Resulü'nün döneminden sadece namaz kaldı diyor. Ama diyor onu da diyor ihmal ettiniz gitti diyor.
Evet. Ben işte bu rivayeti okuduktan sonra ha demek tabiin ben o zaman tabii tabiini düşünüyorum sahabeyi. Tabiin terk etmeye başlamış demek ki diye onu düşündüm zaten. Ama bazen yapardı veya tamamen yapardı. Bu ikisi arasında net bir şeye ulaşamadım. En son bazen bildiğim bilgilerle bazen yapardı, bazen yapmazdı. Buna da sebep şunlar oldu. Bir işte İbn Ömer'e gelip sorulan soru özellikle soruluyor. İşte İbn Ömer diyor ki ben diyor Allah Resulü rükûya giderken kalka gelenleri kaldırırdı. Ve diyor iki secde arasında bunu yapmazdı. Yani sanki İbn Ömer'e İki secdedeki durum sorulmuş da İbn Ömer bunu cevaplamış gibi bir izlenim var. İbn Ömer'in bu soruyu sorduğu zamanki yaşı, ikincisi mesele Kabe'ye giriş meselesi veyahut da diğer bir meseleden ziyade sürekli Allah Resulü'nün arkasında namaz kılıyorlar. Mescide gidiyorlar, cemaat halinde namaz kılıyorlar. Yani bu İbn Ömer'in belki defalarca yapmış olduğu bir şey. Aklıma takılan, daha doğrusu bir cevabını veremediğim sonradan birisi şu. İbn Ömer radıyallahu anh ne kadar çocuk da olsa bir kere olsun Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın iki secde arasında el kaldırmış olduğunu görmedim ben. Şimdi diğer taraftan bir soru geliyor aklıma. Enes radıyallahu anh'tan hadis geliyor. İki secde arasında ellerini kaldırırdı. Bu sahih. Dolayısıyla geliyor şimdi şeye. Ebu Davud'da Hazreti Ali'den gelen bir rivayet var. Ben Albani'nin zayıflar listesi, çıkarttığı zayıflar listesinde ben onu göremedim. Yani zayıflamasında geçmiyordu. Hazreti Ali'nin
Türkçe Ebu Davud'da mı karşılaştı?
Türkçe Ebu Davud'da. Bendeki farklı, Hüseyin abideki farklı.
Numaralar farklı. He. Yani Arapçasında da farklı da ben o yüzden diyorum.
Şimdi oradaki ifade Arapçada bu hadisin 740 küsürdü hadiste. Hazreti Ali diyor bunu diyor. 40 mıydı? 740 mıydı? Hazreti Ali diyor ki bunu otururken yapmazdı diyor. Böyle bir ifade var. Yani Türkçesinde böyle bir ifade var. Arapçasını bilmiyorum. Bakıyorum ki bana gönderilen siller içerisinde namaz rivayetleri diye bir dosya var. O dosyanın içerisinde Beyhaki'den gelen, Beyhaki'nin üzerinde geçen bir rivayet var. Bu Musa el-Eşari'den. Aynı şekilde diyor ki otururken bunu yapmazdı. Yani ellerini kaldırma işlemi otururken yapmazdı. Şimdi Beyhaki'deki rivayetin sahih mi zayıf mı bilmiyorum. Ancak Ebu Davud'da geçen rivayette Hazreti Ali'ye annem verdiği rivayette Albani'nin zayıflarında geçmiyor. İkinci husus Ali radıyallahu anh eğer bu hadis sahih veya hasense Ali radıyallahu anh İbn Ömer gibi de değil. İlk iman edenlerden belki peygamberle beraber.
Şimdi Ebu Davud'un zayıflarında geçmiyor derken Türkiye'de yayınlanan Ebu Davud nüshalarıyla uymayabilir o numaralar. Çünkü Ebu Davud'un 3-4 tane Arapça neşri var. Elbani bu numaralandırılmış neşrilerden sadece bir tanesinin tahkikini yapıp o numaralar ondan bir tanesinden çıkarılmış şey. O ayrı mesele de velev ki Elbani de geçsin veya geçmesin, Elbani sahih desin, bu da önemli değil. Önemli olan rivayetin gerçekten sahih midir değil midir, bunun tespit edilmesi. Bu bundan öte bizim şunu anlamamız lazım. Bak, İbn-i Mesud radıyallahu anh bir gün Mina tarafından böyle yüksek secdesiyle telbiye getire getire geldi diyor. Sahabilerden birisi kalktı, dedi ki diyor, Nesai'de ve Buhari'de geliyor bu, Allah sana diyor rahmet eylesin diyor, Allah Resulü'nün sünnetini hatırladım şimdi diyor. İnsanlar bunu unutmuştu. Bir tek sen yapıyorsun diyor. Aynı İbn-i Mesud radıyallahu anh. Namaz arasında nasıl durulmuş namaza? Şeyde, rükuda. Nasıl oluyordu? İbn-i Mesud gibi bir sahabe bu şekilde bir amel ediliyor. Hiç mi ulaşmıyor buna? Bu sünnet. Yani mantıkıyla bizim araştırmamız gereken şey Ömer'in, İbn Ömer'in, Ebu Bekir'in veyahut da Ali'nin, İbn Amr'ın, Hüseyin'in ferdi sözleri midir? Yoksa Allah Resulüne isnat edilen şeyler midir? Bizim için esas olan budur. Yani bizi birinci noktada bağlayan şey Allah Resulüne nispet edilenlerdir. Şimdi Vail bin Hücr'ün, Enes bin Malik'in veya diğer sahabelerin Allah Resulüne aleyhissalatü vesselam'a nispet ettikleri bu haberlerde, yani her tedbirle ellerini kaldırına dair verdikleri bilgilerde bizim için bir şaibe var mı? Onların hepsi sahabedir. Bir garaz söz konusu değil. Rivayetlerde sayı olarak tespit edildikten sonra bizim için hiçbir şey şey olmaz. Ama sahabilerin sözlerinde, kendi sözlerinde illetlere gelince bu Allah Resulü'nün sözleri gibi değil onların şeyleri. Tavırları, sözleri, anlatımları.
Şöyle bir şey olmuyor o zaman Tevbi Hocam. Mesela İbail bin Hücr hadisinde veyahut da işte Enes hadisinde yapardı diyorlar mesela. Namazı nasıl?
Yani her iki sahabi de gördüklerini anlatıyor. Bu açıdan bakalım. İbn Ömer gördüğünü anlatmış. Vail bin Hür gördüğünü anlatmış. Bu açıdan bakarsa ne oluyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ya kaldırdı ya kaldırmadı. Vail bin Hücr kaldırdı diyor. Bu nedir? Fazladan bir bilgidir.
Ziyadeli eftaldır konusu.
Tabii. Fazladan bir bilgi. Yani sahip bir yolla geldikten sonra o kabul edilmesi gerekir.
Sözünüzü kestim.
Bazen yapardı, bazen yapmazdı şeklinde yoruma gitmekse sakıncalı bir yorum. Çünkü bunu şayet İbn Ömer söyleseydi, bazen yapardı, bazen yapmazdı diye İbn Ömer bu şekilde söyleseydi, onun yeri başkaydı. Bu değerlendirilmesi başkaydı.
Şimdi ben mesela İbn Ömer hadisinden ziyade özellikle kafamı kurcalayan hadis şey, rivayet Hazreti Ali'den gelen rivayet. O Ebu Davud'daki, bilmiyorum sizdeki aynen ama inşallah daha sonra
eve gidince bakalım.
Eve gidince inşallah bir bakarsanız 740'da galiba. Bakalım. Hadisin metnini de bir kontrol ederseniz abi, yani elinizdeki sayfalar listesinden falan da isterseniz bir göz gezdirin. Ben olur ki biz hadisleri bir araya getiririz. Bir sonuç çıkar oradan. Hani az önce bu arkasındaki hadisi oku. Ne anladın dediniz. Şimdi Hüseyin de sordu. İki sahih rivayet geliyor. Ben bu iki sahih rivayet arasında bir çelişki yok. Bu bir çelişki değil. Yani bir çıkıp da hayır Allah Resulü kesinlikle ellerini kaldırmadı iki secde arasında derse yanılır. Çünkü sahih hadisler kaldırmış gösteriyor. Şimdi sorum şu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu iki secde arasında el kaldırmıştır mutlaka. Ama bu devamlılık arz ediyorsa, sürekli kaldırmışsa İbn Ömer hadisi, Hazreti Ali hadisi rivayeti ve Ebu Musa el-Eşari rivayeti.
Peki sahih oldu kesin bilinen Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet var. Her tekbirle beraber ellerini kaldırdı diye.
İşte şimdi o sahih, o biri de sahih Allah Resulü otururken bunu yapmaz derken bizim bunları
nasıl
cem etmemiz gerekiyor? Şimdi, yani bu bazen yapar bazen yapmaz mı ortaya çıkartıyor ki Hazreti Ali rivayetinde şu an tam net olarak demiyorum sahihte belli. Onu incelemesi gerekiyor ya da Ebu Musa el-Eşari. Yoksa sizin dediğiniz gibi kesinlikle burada el kaldırmıştır mı dememiz gerekiyor. Sonuçta
iki rivayet şey olmuyor mu? Onu yani işte iki çıkanın ziyadesi olanın delil alınacağında gözün bunlar.
Yani temel kaydı da o vardır. Temel kaydı da sıkanın ziyadesi.
Şimdi biz mesela sözünüzü tekrar geçelim. Raful yediğini okuduk. Örneğin ben Raful yediğini defalarca okudum. Orada kaldır, iki secdesinde kaldırma rivayetlerle beraber bakıyorsunuz ki ağırlıkta, yanlış hatırlamıyorsam, ağırlıkta hadislerde kaldırmazdan ziyade anlatılan namazlarda iki secdesindeki el kaldırmadan bahsedilmemiş. Bahsedilmemiş rivayetler çoğunlukta. Ama bahsedilen rivayetler de var bununla beraber. Bir Ebu Davud'da geçen sahabenin ismini hatırlayamadım. O da yine o hadisten 730'larda bir şey. Diyor ki Allah Resulü kaldı diyor, namazını tarif etti diyor. İşte tekbir getirdi diyor. Ellerini bağladı diyor. İşte rükûya gelirken elleri tekrar kaldırdı diyor. Rükûdan kalkarken tekrar kaldırdı diyor. Ondan sonra diyor secdeye gitti. Secdeden kalktı, secdeye gitti ve diyor ikinci rekattan üçüncüye kaldırırken de böyle kaldırdı. Ve bu rivayetin içerisinde, bu sahih, bunun içerisinde de şey yok. Yani iki secdesindeki el kaldırma burada da yok. Bahsedilmemiş. Şimdi
böyle bir durumda, hı hı, yani bazen yapardı, bazen yapmazdı demek meşru değil. Bazen yapardı, bazen yapmazdı demek meşru değil. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her iki rivayetler bir araya getirdiği zaman ya bir nesih durumu söz konusu ya da
nasıl,
ya da başka bir ihtimal kalmıyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şeyi emrettikten sonra, yani benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öylece kılın emrinden sonra, bazen yapıp bazen yapmaması gibi bir şey söz konusu değil. Kesin nasih mensuh durumu söz konusu olur. Ha, bunu nesh olunduğuna dair bir şey var mı?
Yok diyor. Yani Musa Hüseyin
not yok. Yani yok diyor. Böyle bir şey yok. Bilal, sünnetlerin unutulacağını gösteren umumi hadisler var. Ve sahabeler arasında namazda bile bir takım değişiklikler olduğunu Ebu Derda da anlatıyor.
Evet.
Sizin aranızda bir tek namazı tanıyorum, o da zaten değişti diyor. Allah Resulü dönemindeki namazlar diyor.
Yani bir de öyle bir zaman böyle sünnetler unutulacak, kim bunu ihya ederse unutulmuş bir sünnet cümle. 100 şehit sevabı vardır. Böyle bir
100 şehit sevabı vardır lafzıyla geliyor. Bir de bir şehit sevabı lafzıyla geliyor. Her ikisi de zayıf.
Evet.
Zayıf.
O zaman şimdi bu Derda'dan gelen rivayette sahabenin dahi, burada sahabe bir ameli terk etmemiyorsa bir ameli işte kısaltma gibi, mesela iki secde arasında Allah'ın üstü böyle okudu durdu gibi.
Unutuyorlar. Mesela bakın, evet. Geçmiş tarihte çoğu zaman şey olmuştur. Mesela benim aklımda içinde uhde olan bir şey vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen yalın ayak yürümemizi emretti diyor. Ayakkabısız olarak yalın ayak yürümemizi emretti diyor. Ben bunu ta zamanda işte nasip olursa bu sünneti de uygulayayım dedim. Hı. Unuttum gitti. Sonra bir ara bizim bak hadis kitabını tekrar okumamız, o hadise tekrar karşılaşmamız hatırlattı. Hı. Şimdi hala işte bir takım bahanelerle ne oluyor? Aksıyor.
Evet. Burada en güzel de İbn-i Mesud rivayeti bahsettiniz.
O onlardan birisidir. Gerçekten unutabiliyor insan. Evet. Bazen bazı şeyleri mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiillerini ezberleyen bir sahabe İbn Ömer radıyallahu anh. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hiçbir rivayet yoktur ki cenaze namazında ellerini kaldırmamıştır. Yani bunu gösteren sahih bir rivayet yok Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan.
Tekbirlerde kaldırır mı?
Radıyallahu anh yapıyor. Hı. Ve İbn-i Kayyım Zadül Mead'da diyor ki İbn Ömer diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her fiilini birebir yapan birisi mutlaka diyor Allah Resulü'nden görmüştür, öyle yapıyordur diyor. Bunu yapan sadece İbn Ömer. Görüyor musunuz aradaki şeyi? Bir de şu ortama bakın. Hanefi mezhebini fıkıh kitaplarına bakın. Namazdaki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmuş ref'ul yedeynleri, el kaldırmaları ne yapmışlar? Bitmişler. Hı. Cenaze namazında el kaldırma var mı?
Yok.
Var.
Hanefi de var.
Ama uygulama olarak ben burada kıldığım kadarıyla belki Hanefi kitaplarında yer alıyorsa da uygulama olarak
cenaze mi dedim ben?
Cenaze mi?
Estağfurullah. Bayram namazı diyecektim ben. Özür. Bayram namazı diyecektim. Bayram namazını İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet bayram namazı hakkında. Evet. Ben bayram namazını kastettim. Akıl demek ki dediğim cenazeleri. Yani bayram namazında bu el kaldırma Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yoluna gelmiyor. Sadece İbn Ömer'in fiili olarak geliyor. Sünnetin yerine nasıl bu kadar geçmiş? Yani baktığın zaman işin içinden çıkamıyoruz.
Şimdi
Ama bizi bağlayan şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmış mı? Yaptığı sabit olmuş mu? İki secde arasında el kaldırdı. Olmuş. Nesih diye bir şey var mı?
Yok.
Yok. İbn Ömer bunu söylüyor mu? El kaldırmaz. Ha, o onun şeyi tamam.
Şey, yani o zaman ben kalbim mutmain olamamasının tek sebebi şu. Ben İbn Ömer hadisini tedbirirken böyle değil. Yani İbn Ömer ola ki görmemiş olabilir ki sonradan kendisi kaldırıyor. Hatta Rafili'de geçen rivayette ki orada genel bir ifade var. Sadece iki secde arasında değil. Diyor ellerini kaldırmayan taş atıyor. Nasıl kalırsa diyor. Ellerini niye kaldırmıyorsun diyor. Hı. Fakat daha sonra Hazreti Ali'den gelen rivayette, Ebu Musa Reşad'dan gelen rivayette okuduktan sonra şimdi bu sefer ister istemez hadisini bir araya getiriyorum. Cem etmeye çalışıyorum. Ortaya şundan başka bir tarafa gidemiyorum. Yani biz belki de bu, ilmi kıttığından kaynaklanan bir şey.
Yani hazırlarken bu rivayetlerin hepsini değerlendirmiştik. Bu konuda sahih olan yani iki secde arasında el kaldırmazdı. Kaldırılmayacağını bu şekilde net ifade tek İbn Ömer hadisi var benim bildiğim. Ama sahabilerden mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını tarif ederken işte bütün tekbirleri sayıyor ama iki secde arasında el kaldırdığını açıkça ifade etmiyor. Bu tür rivayetler var.
Var evet.
Ama el kaldırmazdı diyerek gelen rivayet sadece İbn Ömer radıyallahu
anh. Belki de benim metni anlamamdaki yanlışlık olabilir. İnşallah Hüseyin abi ne dersiniz bir
mesela bak sahabe ve tabi'in dönemindeki hadis hakkında sorulan sorulara, cevaplara bakarsan Allah Resulü diyor namazda diyor her rükünde tekbir alır mıydı diyor. Bak el kaldırma değil bu bak. Tekbir alır mıydı diyor. Mesela rüküye giderken tekbir alır mıydı? Kalkarken tekbir alır mıydı? Ne diyor cevabında?
Evet.
Tekbir alırdı diyor. Bu neyi gösteriyor?
Demek ki Allahu Ekber lafzı değil, el
kaldırmayı. Allahu Ekber lafızını bile uygulamayan kimseleri görüyor bu insanlar. Rukiye giderken Allahu Ekber demiyor. Ki sorma ihtiyacı hissediyor. Allah Resulü bunu söyler miydi gerçekten diyor. Tekbir alır mıydı diyor. Evet diyor, tekbir alırdı diyor. Tekbir alarak eğildi, tekbir alarak kalktı diyor. Tekbir getirdi diyor.
Her iniş kalkışlarında tekbir getirdi.
Allah Resulü'nün iki secde arasında el kaldırdı sabit.
Sabit.
Bitmiştir yani.
Evet, yani şimdi o hadisin içinde kelime oyunlarına dikkat
et. Şimdi kelime oyunları demeyelim de buna. Lan kelime oyunları demeyelim de şöyle diyelim. İbn Ömer radıyallahu anh ne diyor? Kaldırmazdı diyor. İki secde arasında kaldırmazdı diyor. Ama çoğunluk sahabe diyor ki her tekbirle beraber el kaldırırdı. Hatta bazı rivayetler iki secde arasında da el kaldırırdı diyerek açıkça tasrih ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı benim nasıl kıldığımı görüyorsanız öylece kılınız emrinden dolayı, bu bir emir olduğundan dolayı bizim iki secde arasında iki ihtimalimiz var. Ya elimizi kaldıracağız ya kaldırmayacağız. Kaldırırsak sünneti yerine getirmiş oluruz. Doğru mu?
Evet.
Sabittir çünkü. Kaldırmazsak
vacibi
terk etme riski var. Böyle bir durum söz konusu yani.
Hocam şimdi az önce o konusunda. Şimdi sünnet vahiy, bunu anladık. Kur'an korunmuştur. Bunu da zaten hani bugüne kadar biliyoruz. Bir de sünnet korunmuştur. Ama manasıyla birlikte sahih sünnet korunmuştur. Bunu anlamamız gerekiyor değil mi? Az önce.
Yani vahiy korunmuştur demek bunu tek cümlede ifade edilmiştir. Koruyacağını vaat etmiştir. Bu korunacağı vaat olmuş zikre kitap ve sünnet dahildir.
Şu an kafayı pek meşgul etmemek gerekiyor.
Kafayı meşgul edeceğimiz tek yer Allah Resulü'nden hadislerin sıhhatini tespit etmek noktasında. Yani Allah Resulü'ne nispet edilen her söz o zaman vahiy diyerek de atlamamak lazım.
Şu hadis var Darimi'de Allah'a da. Hani Cibril diyor Kur'an'ın ayetlerini indirirken beraberinde açıklama suretle indiriyor.
Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den merfu bir hadis değil. Bilakis tabiinden Hasan bin Atiye'nin sözü.
Yani hadis değil.
Bu hadis değil. Ama sahih hadiste şu şekilde geliyor. Ebu Davud'da
daha geçiyor, değil mi?
Başka 7 ayrı sahabeden gelen bir rivayette bana Kur'an ve bir de onun misli verildi.
Diyor.
Sizden sonra öyle kimse gelecektir ki diyor. Ki ben ondan uzağım, o da benden uzaktır diyor. Ona diyor benim bir sözüm ulaştırıldığı zaman işte bunu benden uzak tut, ben sadece Allah'ın kitabında ne varsa ona bakarım diyecektir diyor. Sizi sakın diyor bu şekilde bulmayayım diyor. Sizden birini sakın bu şekilde bulmayayım diyor.
Biz sünnetin gelirken şuna iman etmişiz ki gerek kitap gerekse sünnet korunmuştur. Olmayanlar için. Ancak sunduğundan ötürü bazen gelen bir sünnetin tespitinde ki bunlar çoğunluk değil zaten gelişinde bazı zorluklar yaşıyoruz. İşte örneğin bir rivayete bakıyorsunuz ki bir hadis aleminin sahih derken aynı rivayete bir başka hadis alemi tarafından zayıf olmuş. Örneğin İbn-i Hacer El-Askalani'nin Bulgul Meram adlı kitabına baktığımız zaman orada diyelim İbn-i Hibban sahih demiş. Akabinde bir başka alim hayır bu sahih değil demiş. Yine Mürkiye'deki en kaldırma meselesinde mesela Mızalı Mürat'ta İbn-i Kayyum sahih bir şey rivayet olmamıştır diyor. Örneğin ya da bu örnek olur mu bilmiyorum ama çünkü belki kendisi diğer rivayetlere
nerede sahih bir şey
Rükü'den secdeye giderken kalkarken veyahut da Rükü'ye giderken değil de Mızalı Mürat'ta diyor ki secdeye giderken burada elini kaldırmazdı diyor Allah Resulü. İbn-i Kayyum Mızalı Mürat'ta bunu söylüyor. Mızalı Mürat'ta mı? Ya da bir başka örneğin şunu okumuştum. İbn-i Teymiye'nin İbn-i Teymiye'nin farz namazdan sonra kim ayet-i kürsüde okursa onunla cennet arasındaki engel ölümdür. Rivayetinin sahih değil dediğini. Ancak akabinde İbn-i Kayyim'in bu sahihtir dediği. Hocamız ne kadar sahih değil demişse de bu sahihtir dediği. Bunun gibi örnekler yani çok azınlıkta olsa böyle rivayetler var. Ki bir bakıyoruz örneğin bir örnek daha vereyim. Elbani ama kendisine rahmet etsin. Tirmizi'de geçen işte dinletlerin üzerinde namaz kılma rivayeti var. Evet. Orada. Bu Elbani'nin zayıflarında geçiyor.
Evet.
Ama Allah-u Alem bu rivayet Ebu Enbe'ye sormuştu. Ve Ebu Said Hoca bu rivayet sahih mi diyor bilmiyorum ama derslerin bir tanesi de ben öyle algıladım diye. Şimdi birinin sahih, birinin zayıf diye. Bu durumlarda nasıl bir metodu almamız gerekiyor? Nasıl bir yordan? Çünkü özellikle millet ihtiyacılarının kullandığı yer.
Şimdi bu işi hadis usulü görmedikçe anlamak kolay değil. Ama ana hatlarıyla şöyle bir anlatalım. Şimdi hadis usulünün genel kaidelerini muhalefet eden bazı kimseler var. Mesela İbn-i İbban bunlardan birisidir. Yani ravileri güvenilir sayma noktasında usul kaidelerine
şimdi birinin sahih birinin zayıf bu durumlarda nasıl bir metod almamız gerekiyor? Nasıl bir yordan? Çünkü özellikle millet ihtiyacılarının kullandığı yer.
Şimdi bu işi hadis usulü görmedikçe anlamak kolay değil. Ama ana hatlarıyla şöyle bir anlatalım. Şimdi hadis usulünün genel kaidelerini muhalefet eden bazı kimseler var. Mesela İbn-i İbban bunlardan birisidir. Yani ravileri güvenilir sayma noktasında usul kaidelerine aykırı hareket etmiştir. Mesela diyelim meçhul kavramında bir ravi. Meçhul demek iki sınıfa ayrılır. Meçhulün ayn meçhulül hal. Meçhulül ayn an raculin şeklinde yapılan rivayettir. Yani bir adamdan, bir şahıstan, işte Ebu Muaz bin Cebel'in ashabından birisinden diyerek, isim vermeden, kim olduğu bilinmeden yapılan şeydir. Rivayettir. Meçhulül ayn. Kendisi meçhul. Ama bir de meçhulül hal vardır. Meçhulül hal de adamın ismini veriyor. Ahmet oğlu Mehmet diyor mesela. Ama bu Ahmet oğlu Mehmet kimdir? Güvenilir midir? Adaleti, hafızası, suka demeyi gerektiriyor mu? Buna bakmadan İbn-i İbban ismi belli olan herkesi güvenilir saymıştır. Hakkında kötü bir şey yoksa işte hafızası kötüdür veyahut da işte bu günah işler gibi bir bilgi yoksa onu direktmen hiçbir bilgisi olmasa da direktmen güvenilir saymıştır ve ondan gelen rivayetleri sahih kabul etmiştir. Direktmen. İbn-i İbban bu tür hataları çokça yapan birisi. Tirmizi rivayet konusunda gevşek olan birisi. Bu gevşekliği de şundan kaynaklanıyor. Küçük kusurlar olarak gördüğü, kabul ettiği bir takım kimselerin hadislerini sahih olarak değerlendirmeye alıyor. Yani peşin olarak çabukça sahih, tahsin yani hasen deme yoluna giden bir alim Tirmizi. Bunun gibi gevşek raviler vardır. Müteşeddit olan muhaddisler vardır. Gevşek muhaddisler, müteşeddit olan muhaddisler ve bir de adalet üzere olan muhaddisler vardır. Bunlardan birisi Buhari'dir mesela. Raviler hakkında hüküm vermedeki adalet Nesai'de noktasında. Nesai'de bunlardan birisi. Mesela Yahya bin Said el-Kattan. Ondan sonra bunun gibi kimseler, birkaç tane daha var. Bunlar ravi cerh noktasında müteşeddit sayılırlar. Bunların cerh ettiği kimseler sırf onlar cerh etti diye ezdi de mesela bunlardan birisi. Sırf bunlar cerh etti diye silinip bir kenara bırakılmaz. Adil olan, orta yolu tutan, muadil olan kimseler onun hakkında ne diyorlar ona bakılır. Bu bir ravinin durumunu belirlemede dikkat edilen hususlardan birisi. İbn-i İbban suka mı diyor bir kimse? Güvenilir mi diyor? Hemen diğerlerine bakarız.
Rical ilmi mi oluyor?
Rical ilmiyle alakalı yani. İsnat incelemesiyle alakalı. Mesela bunlar çok küçük sebeplerden ravileri silmişlerdir. Bu müteşeddit dediğimiz kimseler. Mesela bak Abdullah İmam Malik'in şeyhlerinden Abdullah bin Ebi Zinat diye bir alim var. Alim, ilim sahibi, takva sahibi. Ama bir yerde bir nefsani bir hata yapıyor. Şöyle ki dünyaca meşhur alimlerden, muhaddislerden birisi bunun yanına Medine'ye geliyor. Kendisine hadis rivayet etmesi için. Sana diyor bir şartla hadis rivayet ederim diyor. Ben diyor buradan kalkacağım diyor. Sen de benim peşimden geleceksin. Bütün insanlar görecek benden hadis almaya kimin geldiğini diyor. Bu şartla hadis rivayet ederim diyor. Bunu yapıyor. Bunun üzerine Abdullah bin Ebi Zinad'ın rivayetlerine çizgi çekiliyor. Yani bir takım bu müteşeddit kimseler. Halbuki bu onun hadisi rivayetiyle alakalı bir kusur değil. Bunun gibi müteşeddit kimselerin ortaya koyduğu cerh müfesser olmalı. Ve bu cerh sebebi yani yaralama, ravi gözden düşürme sebebi hadis usulünün kaidelerine göre gerçekten ravi cerh eden, yaralayan bir kusur olmalı. Bunlar değerlendirilir. Dolayısıyla bir münekkit muaddis, ravileri tenkidini yapan bir muaddis der ki işte falanca güvenilirdir. Hayır ehlidir, salah ehlidir. Ben onun kötü bir tarafına rastlamadım der. Onun aklına notunu düşer. Rical kitaplarında böyle bir bilgi bulursun mesela. Sonra bakarsın ki Yahya bin Ma'in de demiştir ki işte hafızasında şöyle bir kusur var. Bu Yahya bin Ma'in'in tespit ettiği bu kusuruna vakıf olmamış olabilir. Bu doğaldır. Dolayısıyla bu ne diyecek? Bunun rivayet ettiği bir hadise başka bir kusur da yoksa sahih diyecek. Bu ne diyecek bu taraftaki? Zayıf diyecek. Dolayısıyla hadis usulünün daha pek çok şeyleri var. Yani sadece bunlardan ibaret değil. Bir takım gizli illetleri olur. Mesela ben bir rivayette bulunurum. Arkadaşın ismi neydi?
Abidin.
Abidin de başka bir rivayet getirir. Ama ikimizin getirdiği metin içerisinde bir değişiklik vardır. ufak bir nüans farkı vardır. Mesela bu hadisle bir alakası yok ama örnek için zikredelim. İşte ellerini bir daha kaldırmadı. Secde arasında ellerini kaldırmazdı ziyadesini düşünelim mesela. Tutuyor bu, bunu getiriyor. Mesel. Ben hadisi rivayet ediyorum. Bende o ziyade yok. Ha, bu ziyadenin kabulü noktasında iki şeye bakılır. Bu benden daha güvenilir mi? Yani güvenilir ama daha güvenilir olabilir. Eğer bu benden daha güvenilir değilse bunun getirdiği ziyade şazdır. O ona itibar edilmez. Yani şaz dediğimiz hadis iki tane güvenilir ravinin birbirine zıt düşen rivayetinde daha güvenilir olanınkini tercih etmektir. Münker ise zayıf bir ravinin kendisinden güvenilir olan bir raviye muhalif olarak getirdiği rivayettir. Zıt anlam, ziyade içerir. O hadiste münkerdir yani. Kesinlikle onunla amel edilmez. Mevzu kapsamında değerlendirilir yani. Zayıfı çok şiddetli. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani usulle ilgili çok daha detaylı hususlar var. Maalesef Türkçe'de de bir hadis usulü kitabı olmadığından tavsiye edemeyeceğim. Ama hadis usulünü en azından birazcık çağrıştıran bazı kitaplar var.
Nasıl?
Biraz yani hadis tarihi hakkında bilgi veriyor. Hadis ıstılahları hakkında bilgi veriyor.
Var.
Yok, Türkçe'de yok hadis usulüne dair. Hacca
Hatip diye biri var.
Hepsini gördük ama hadis usulü hakkında bilgi veren kitaplar bunlar. Hadis usulü değil.
Anladım.
Yaşar Kandemir nasıl? Marmara'da Allah hadis usulü diye tercüme ettiği.
Yani diyorum ya, Türkçe'de yayınlananların hepsi işte hadis ıstılahları nedir? Sadece onlar hakkında bilgi verir. Teknik detaylarıyla ilgili bir hadis usulü. Mesela bir Suyuti'nin Tedribül Ravisi gibi bir kitap Türkçe'de yok. Onu demeye çalışıyorum.
Mesela Yaşar Kandemir sadece hadislerin isimlerini saymıştı. Garip hadis, munkar yani, hadis, şu an.
Onunla sadece tanımlardan bilgi sahibi olabilirsin. Ama böyle teknik detaylarıyla ilgili yok maalesef.
O şekilde onu da
yapalım. Hocam önce anlattığınız o şaz mevzusuyla alakalı. Bunu kim belirliyor? Yani bu anlattığınız anlamda çıkan sonucu diyorsunuz ya, işte şöyle olur diye. Bunu kim belirliyor bu şekilde olacağını?
Şimdi raviler hakkında bilgiler rical kitaplarında mevcut. Yani biz sadece mesela hadis usulüyle ilgilenmeyen kimselere çok yabancı isimler gibi geliyor. Ama özellikle hadisleri isnatlarıyla ezberleyen kimseler çok iyi biliyorlar. Zaten hadis ravileri onlarca tanınan, bilinen kimseler. Mesela bir Abdullah bin Lehiyye denildiği zaman hemen işte Abdullah bin Lehiyye kimdir? Hemen aklında canlanıyor. Abdullah bin Lehiyye güvenilir bir kimse olmakla beraber kitapları yandıktan sonra rivayetleri birbirine karıştırmaya başlayan bir kimse. Dolayısıyla kitaplarının yanmasından sonra karışık bir takım rivayetler geliyor kendisine. Böyle bir kimse. Ama kendisinden sadece kitaplar yanmadan önce rivayette bulunan 4 tane Abdullah vardır. Estağfurullah. 3 tane Abdullah vardır. Bunlardan birisi mesela Abdullah bin Mübarek, diğeri Abdullah bin Meb. 3. Abdullah'ın ismini hatırlamıyorum. Bu Abdullah'lardan birisi Abdullah bin Lehiyya'dan rivayette bulunursa onların rivayeti sahihtir. O rivayetlerinde Abdullah bin Lehiyya'nın hiçbir kusuru yoktur. Ama bunlardan başka kimse rivayette bulunuyorsa kitap yanmadan önce de rivayet etmiş olabilir, yandıktan sonra da rivayet etmiş olabilir. Ama bu bahsedilen Abdullah'lar sadece yanmadan önce rivayet etmişlerdir. Mesela başka bir ravi vardır. Ebu Bekir bin Ayyaş diye. Bu salih, güvenilir bir zat, bir muhaddis olmakla beraber onun hakkında mesela Buhari şöyle bir bilgi düşmüştür. Eğer Hicazlılardan rivayet ederse güvenilirdir. Ama Şamlılardan rivayet ederse rivayetleri güvenilmezler. Bu durumda neye bakacağız? Rivayeti getirdiği bir kimse, diyelim Raşid bin Davud'dan rivayet ediyor. Raşid bin Davud nereli? Ona da bakılır. Yani isnatların böyle şazlığını veyahut da mahfuzluğunu tespit etmede bunlar hep dikkate alınır ve bu ravilerin çoğu genelde bilinir.
Yani mesela sahabilerin metodu diyebilir miyiz bunu?
Yani sahabilerde de tabi buna benzer şeyler var. Mesela Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a bir mesele geliyor. Kimden geliyor? Fatıma binti Kays'tan geliyor. Doğru mu yalan mı söylediğini bilmediğimiz bir kadının sözünü Allah'ın kitabına mı değişeceğiz diyor. Bunun sebebi ne? Onun getirdiği haberin onun için tam bir kesinlik oluşturmaması.
Haberin doğruluğu.
Yani o, tam bir kesinlik oluşturmaması. Ama haber destekleyince ne yapıyor? Dönüyor. Mesele bu.
Burada ravi meselesi
yani raviden dolayı. Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı devreden çıkarması gibi bir şey söz konusu değil. Ne diyor? Zaten kendisi ifade ediyor. Doğru mu? Yalan mı söylediğini bilmediğimiz bir kadının getirdiği şey diyor.
Çünkü şeye açık bir örnek. Yani bak işte Hazreti Ömer rivayetleri Kur'an'a vuruyor.
Yani Kur'an'a vurma yok bak burada. Ama Kur'an'a vurmaya delil istiyorsan Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a mesela bir Ebu Hüreyre'den, İbn Ömer'den gelen hadisleri vurmuştur.
Evet.
Ne diyor? Öyle olsaydı diyor Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor diyor. O diyor yanlış anlamıştır diyor. Demek ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a hadisleri inkar etmek için değil, doğru anlamak için Kur'an'a arz ediyor. Yoksa yaklaşım, hareket noktası farklıdır.
Şimdi ikiler gibi reddetme şey değildir.
Tabii canım.
Hocam bu Kur'an'a vurma meselesinde Kur'an'a zıt bir hadis mi çıkıyor? Yani ki sürekli mesela meancilerin halinde değil, Kur'an'a bakarız mesela. Hangi hadisler üzerine öyle diyorlar ki?
Onlara İşini göre mesela mütevatir olarak pek çok hadiste gelen İsa Aleyhisselam'ın nüzulü, yani sorunun en başlangıcında zikredilmişti. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü, Mesih Deccal, Mehdi Aleyhisselam, Miraç, kabir azabı, şefaat konusu, cehennemden çıkma, yani günahlarını yandıktan sonra cehennemden çıkma hususu, bunun gibi rejim de tabi bunlardan birisi ve helal haram hususları. Allah Resulü'nden gelen Kur'an dışındaki helal haram şeyleri. Bir kere bu mantığı mesela o insanların işte Allah Resulü böyle diyor ama o Kur'an'a ters. Veyahut da Allah Resulü adına böyle söylediği nispet ediliyor ama bu Kur'an'a ters demeleri bile nedir?
Ters.
Allah Azze ve Celle'nin beyanına terstir. Neden? İnsanlar arasında sana gösterdiğimizde hükmet diyor. Nisa suresinin 105. ayetinde. Neden peygamberi gösterdiğimizde diyor? Yani hikmetsin. Neden peygamberi sana gösterdiğimizde? Dolayısıyla bizim Kur'an'da göremediğimiz bir şeyi, yani bizim Kur'an'ın içerisinde görmediğimiz bir şeyi Allah Resulü beyan etmiş. Allah Azze ve Celle sana gösterdiğimiz şekilde demez de bunu ifade eder zaten. Yani biz Kur'an'da göremiyoruz onu.
Peki şunu diyebiliriz başka konuda.
Eğer biz peygamberin Kur'an'da gördüklerini görsek, yani Allah Azze ve Celle'nin ona vahyi gayrimetlu dediğimiz yolla bildirdiklerini bilsek bu ifadeye gerek kalmaz.
Peki o zaman şunu diyebiliriz, hani Kur'an korunmuştur Allah bizim. Peki Kur'an'ın korunması sünnetle mi olmuştur?
Tabii Kur'an'ın korunması bir korunması da odur yani. Yani Kur'an-ı Kerim'i mesela bu verdiğimiz Nisa suresinin 105. ayetindeki örnek bu manada bir delildir. Yani anlatılan şeylerden anlaşılması gerekenlerden birisi bu. Yani zikri biz indirdik, onun koruyucusu da biziz. Şimdi az önce beyanında Allah Azze ve Celle Kur'an'da vermiyor, sünnette veriyor dedik ya. Biz aslında onu ifade de etmiş oluyoruz. Çünkü zikri yalın olarak sadece Kur'an-ı Kerim dediğimiz zaman ne olacak? İşte sen başkanlayacaksın, sen başkanlayacaksın, sen başkanlayacaksın, ben başkanlayacağım. Bugün mecliste bile anayasaya uygun mu değil mi diye oylamaya sunulan kararlar ne oluyor? Tartışma konusu oluyor. İnsanların kendi koyduğu kararlarda bile anayasa hukukçuları bu ayrılığa düşebiliyor. O zaman bir hadisin Kur'an'a uygun olup olmadığını belirleyecek kıstas, buna hüküm verecek merci kim?
Akıl oluyor.
Başka bir yol çıkmıyor.
Kendi aklını uyuyor sadece, uyumuyor sanmayacağım.
Yani başka bir açıklaması yok zaten.
Hadisin sıhhati nasıl? Hani kim sünnetle amel ederse Kur'an'la amel etmiştir diye böyle bir hadisin geldim ben.
Ben onu nasıl hatırlamıyorum.
Yani böyle bir lafızlardan çok bayağı uzun zaman oldu da yani kim sünnetle uyarsa yani amel ederse Kur'an'la amel etmiştir.
Hatırlayamadım. Hocam iyi delilir. Mesela şu günümüzde bir maturidilik anlayışı. Yani ehl-i sünnet itikadıyla daha
sahibine verir mi? Şimdi ispat tevhidi noktasında Maturidi ile Ebu Hanife arasında taban tabana zıtlık var. Eşariler tabii Eşarilerde olduğu gibi bunlar bu konularda Mutezile'ye yakındırlar. Ondan sonra iman konusunda da öyle. Yani iman artar mı, eksilir mi? İmanın tanımı noktasında.
Maraş,
mahiyet noktasında.
İman muazzam, iman hususunda şimdi iman şartı diğer imanlarla da ayrı bir şey. Şimdi
tabii
yani,
ayrı.
Öyle de bir
bunlarla da ayrı.
İman Kur'an ve sünnet
bir şey
ile baksak Kur'an ve sünnet ve Maturidi itikadıyla bakalım o zaman. Şimdi iman muazzam, iman artar mı, eksilmez mi?
Diyor mu bunu?
Ben yanlış anlamadıysam
İman artmaz ve eksilmez demiyor. Ama iman dil ile ikrar kalbine tasdiktir diyor. Artar eksilir konusuna girmiyor Ebu Hanife. İman artmaz eksilmez diye bir ifade Ebu Hanife söylemiyor. Bak burada Maturidi ile Ebu Hanife arasında fark var. Ebu Hanife böyle bir şeyi söyleyemez zaten. Neden? Çünkü Kur'an'ın zahir lafzı budur.
Peki mürciyelik ve itham etmesi sebebi ne
onun? Yani fuka mürciyesi denilmesi. Şimdi Ebu Hanife'nin döneminde biliyorsunuz haricilik de yaygın bir şeydi. Tabi buna bir zıt tepki olarak Ebu Hanife'de böyle bir itikat var. Yani mürciye ile sadece bir noktada birleşiyor zaten. Yani imanın tanımı noktasında dil ile ikrar kalbiyle tasdik. Ve burada Muaz bin Cebel'den bir rivayet getiriyor. La ilahe illallah diyelim. Cehennemden çıkacağı. Mürciye ne der? La ilahe illallah dedikten sonra günahına zarar vermez der.
Büyük günahlar ona zarar vermez.
Hiçbir günah zarar vermez.
İman hususunda maturidilik ne şekilde? Maturidilik.
Yani iman hususunda maturidilik dil ile tasdik kalb ile ikrar. Ameli imanın parçası olarak görmezler.
İman mazal bu şekilde zaten.
Tabi. Zaten mürciyeli o konuda. Sadece orada Ebu Hanife'nin. Ama iman artmaz ve eksilmez noktasında Maturidi bunu bu şekilde beyan ediyor. İman artmaz ve eksilmez diyor. Kur'an'ın
Maturidi o şekilde söyledi.
Ebu Hanife bu şekilde bir şey demiyor.
Şimdi Hüseyin abiden bir kitap almışsın da onda hangisi? Bu Fıkhül Ekber ve hepsi bir küçük bir kitap vardı.
Evet, orada 5 eser.
Ama ben de öyle bir okudum sende ama.
Onun serde o şekilde bir ibareler var. İmam-ı Azam'ın imanı.
Ebu Hanife.
Eksilmez. Sahabenin imanı.
Valla tercümesi de eklenmiş mi bilmiyorum. Allah adam böyle bir şey geçiyor.
Olabilir. Öyle yani,
o şekilde.
Şimdi bak Ebu Hanife'nin 5 eseri kitabını ben senin o şekilde bilmiyorum. Onu o ifadeyi okumadım ama ben sadece kitapçıda baktım ona Türkçesine. Mesela Fıkhül Ekber'de şey diyor. Mata alel kür. Annesi ve babası için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küfür üzerine öldüler diyor Ebu Hanife. Tercümesine baktım. Tercümesinde onu çıkarmışlar. Yani Fıkhül Ekber'in kaç tane Türkçe tercümesi varsa hepsi de çıkarmış.
Ha, yok. Onu yok bak. Onu çıkarmışlar. Öyle bir şey geçmiyor orada. Yani annesi babasının küfür üzerine öldüğü ibaresi yok mesela Türkçesinde. Hı hı. Sen okudun böyle bir şey? bu Ebu Yala'da okumaz ama bu şekilde
Ebu Yala'dan buna bir şey yapıyorum.
Ebu Yala'dan neydi şimdi?
Herhangi bir sahabenin imanıyla benim imanım aynıdır. Hatta şunu da diyor bak.
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi geldi. Ateşle
de. Evet evet. Benim imanıyla bizim imanımız da aynıdır.
Baban olarak.
Müsned'de iki tane rivayet var.
Bu eserde yazıyor İmam-ı Azam'a nispetle. Göktekilerin imanı da bizim imanımız gibidir diyor. Bizim imanımız onlar gibidir diyor.
Maturidi'nin
sözü değil mi?
Maturidi'nin sözü. Ebu Hanife'ye nispet ediliyor bu söz de. O sözün ona nispeti sahih değil.
İşte fıkıh ekber tercüme edenler onun için sokmuş olabilir ondan dolayı.
Maturidi'nin sözü.
Şimdi,
şimdi Ebu Hanife'nin 5 eseri diye nakledilen o kitapların hepsi zaten Ebu Hanife'ye ait değil.
Ya o da şaibe zaten. Kendisinin olup olmadığı kesin değil.
Değil zaten de. En azından yani öğrencileri yazıyor bu kitabı. En azından onun zamandaki öğrencinin itikadı ne?
Usufun imamın.
Allah'ın eli vardır ona kudreteli denilemez. Allah'ın arşa istivası vardır diyor. Tamam. En azından Ebu Hanife'nin ondan içtiklerini yazmış olsalar bile ne? Belki de öğrencileri yazdı. İtikatlar o. Ondan sonraki şey ne? Kaldı ki bizi bunlar hiç ilgilendirmiyor. Tabii bizi kitap ve sünnet bağlıyor. Biz tamam. Sadece ortadaki itikadi korkunç hataya işareten hiç olmazsa Ebu Hanife'ye uyun. İtikat noktasında.
Hani biz de zaten
hiç olmazsa buna uyun.
Biz o bağlamda Hanefi gittiği zaten canım. Hani ilk başta döndük dolayısıyla ya. Orijinal Hanefi.
Bunun haricinde Maturidi'nin olan.
Maturidi iman konusunda mürciyedir. Diğer akide konusunda, isim sıfat konusunda mutezilidir.
Onun haricinde
onlarında başka bir şey kalmıyor zaten.
Eski var zaten iman
demontajı.
Hiç bu noktada bu tip bir şey
yapmıyor. Bunu bir bakalım beğeneceğim. Bu Maraş'a has özel bir şey.
Tabii biraz kaldım da.
Tek şimdi. Şey limon tuzuyla yapmışlar bu. Ben geçen gün aldım Doboğlu tarhana diye orada yapmışlar ama
çok farklı. Helal olsun. Maraş'ı da yaramsın. Tarihli
o kadar frik yazdım ben. Araya buldum orada.
Çünkü kadınlar adet veya doğursa dönemlerinde okumaları. Şimdi bir hadiste sadece kocasının elinde kural edebileceği ilgili var. Fakat kadın kendisi okuyabilir mi? Veya musafı alıp okuyabilir mi? Ezberi okuyabilir mi?
Şimdi kitap ve sünnette kadın veya erkeğin cünüplük hallerinde veya ruhsallık hallerinde veya hayız hallerinde Kur'an okuyamayacağına dair bir sahih delil yok. Okuyabileceğine dair var. Tabi. Mesela
Musaf'ı alıp okuyabiliyor mu? Ezber mi?
Yani ne derdiler mi?
Yani Kur'an'ı Musaf olarak alıp okuyabilir mi?
Musaf dokunabilir tabi. Yani bu konuda mesela Buhari haiz babı 7. maddede diyor İbn Abbas radıyallahu anh'a bundan sakınca görmeziz. Biz ilmi halde biraz daha genç aldık o konuyu.
Ben ilmi halde bulamadım onu.
Abdest bab.
Orada işte
görüyorum. Şimdi sadece çok açık bir örnek olması açısından bakalım. Birkaç tane rivayeti zikredelim. Ne anladığınızı kendiniz ortaya koyun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anh ile karşılaşıyor. Daha doğrusu Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce kayboluyor. Biraz sonra geliyor. Ey Ebu Hureyre neredeydin diyor. Ey Allah'ın Resulü cünüp idim. Karşılaşmak istemedim diyor. Necis olarak karşılaşmak istemedim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Subhanallah, mümin necis olmaz, Müslüman necis olmaz buyuruyor. Aynı rivayet Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de Huzeyfe radıyallahu anh'den de geliyor ayrıca. Müslüman necis olmaz lafzıyla. Şimdi Müslüman necis olmaz. Ölüyken de, diriyken de, cünübiyken de, abdestsizken de, abdestliyken de temizdir.
Yani buna adet...
Bu umumi kaide. Necasetten temiz olmak bakımında necis değildir aslı itibariyle. Diğer taraftan necis olan kim?
Kafir.
Kâb.
Orada da
müşrikler. Bak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hirak'la mektup yazıyor. Mektupta ne var? Ali İmran suresinden ayet yazıyor. Tam olarak 164 falan olması lazım. Ya 164 ya 165 öyle 160'lı ayetler. Neyse ama tam bir ayet yazılı. Teala ile kelimeti seva ayeti yanlış hatırlamıyorsam. Ortak olan kelimeye gelin. Bu ayet yazılı. Kimin okuması için gönderiyor? Bunu eline alacak mı bir kafir? Kendi almasa bile bir ulağa alacak.
Alacak muhakkak.
Alacak, okuyacak. Zaten bu şekilde mektup gönderdiklerinin birisi de kim? Mukavkıs mıydı? Bir tanesi Kisra, bir tanesi Kisra ne yapıyor? Yırtıyor, parçalıyor. Allah da onun mülkünü parçalasın diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bunlara gidiyor bu. Onların, kafirlerin bile okumasında sakınca görüyor mu Allah Resulü Aleyhisselam? Sadece şöyle bir kerahat var. Yani kadınların ruhsa halinde veya hayız halinde okumasında kerahat de yok. Bu kerahat de yok bak. Ama erkeğin cünüp iken Kur'an okumasında şöyle bir kerahat var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdestsiz iken yani bevle diyor. Ondan sonra oradan birisi selam verip geçiyor. O da teyemmüdür. Ondan sonra selamını alıyor. Ben diyor Rabbimin ismini abdestli iken zikretmek istedim diyor. Abdestsiz iken Allah'ın selam ismini zikretmeyi hoş görmedim diyor. Bu neyi gösteriyor? Kerahat olduğunu. Ama Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan gelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her halinde Allah'ı zikrederdi ifadesiyle bunun da meşru olduğunu yani kerahatla birlikte mekruh olmakla birlikte caiz olduğunu gösteriyor.
Ondan sonra abdest alması
mekruhluktan günah var mıdır?
Kerahat yani bundan hoşlanmıyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani burada yine kerahat kelimesi
kullanıyor. Peygamberin onun hasebiyle ilgisi var mıydı? Resulullah'ın hasebiyle.
Yok abi.
Özeldir.
Yani her halinde zikrederdi ifadesi. Cünüplüğünü de kapsar zaten.
Yok onu demiyorum.
Oradaki cünüplük halinden mi Allah Resulü?
Hayır. Normal abdest. Bozulması.
Ama uykudan uyanınca hani şu Ali İmran suresinin son 10 ayetini okuduğu var.
Zaten kalbi uyumuyor.
Yap. Şimdi bak genel tavrı genel tavrında abdestsiz iken okuduğu veya cünüp iken okuduğu da Hazreti Ayşe'nin bu lafzı kapsamına giriyor. Ama ne diyor? Hoşlanmıyorum diyor. Evet. Diyor. Bu imkan varken bundan hoşlanmıyorum. Mesela biz bunu nasıl anlarız? Ümmü Seleme validemiz ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bazen diyor ilişkiye girdikten sonra suya hiç dokunmadan yatardı diyor. Yani Allah'ı hiç mi zikretmeden yatıyor? Ki bu insanlar için de bir sünnet olarak kalıyor. Bir meşru kılma olarak kalıyor.
Cünüp uyunacağı
var. Cünüp olarak uyunması var.
O vaziyette Allah muhafaza.
Hazreti Ayşe'ye mescitten bir şey almasını söylüyor. Ben hayızım diyor. Hayız senin elinde değil ki diyor. İkincisi de Allah Resulü diyor sadece diyor bir yere bir mektup yazıyor. Diyor ona temiz olandan başkası dokunmasın diyor. Farklı yollarla gelen bir rivayet var. Bizim fotokopilerde de vardı. Bir tanesinin sahih olduğu sadece
bir
var.
Bir tane sahih. Amr bin Hazm hadisi.
Evet. Amr bin Hazm
zaten hadisi. İlmi aldık. O hadis etrafında döndük.
Şimdi orada diyor ki temiz olandan başkası dokunmasın. Orada Arapça ifadeler verilmiştir. Tahir kelimesi var. Bir başka kelime var. Vudu değil. Tahir kelimesi geliyor burada. Tahir de diyor, yani şunlara hamledilebilir. Yani temiz olandan başkası dokunmasın diyor. Peki burada Allah Resulü bu sahih ise, Allah Resulü buna temiz olandan başkası dokunmasın. Bunun diğer bir ifade şekli, buna pis olan dokunmasın ya da buradaki pislikten kasıt ne? Yani Allah Resulü kimler dokunmasın demek istiyor. Veyahut da Hazreti Ayşe'ye
şimdi ilmihalde konuyu ele aldığımız yere dikkat ederseniz ben orada demişim ki Amr bin Hazm'dan gelen bu rivayette sadece temiz olandan başkası dokunmasın ibaresi sahih olarak geliyor ama diğer metinlerde gelen işte temiz Kur'an'ı ancak temiz olduğun halde dokun. Eğer bu sayı olarak gelseydi hiçbir müşkülat kalmayacaktı. Ancak temiz olduğun halde dokun dediği zaman bir Müslümana söylemiş onu bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bundan da ya cünüpten temizliği ya da abdestten temizliği ikisinden birine vurmamız gerekecekti. Evet. Ve bu durumda da cünüplükten temizliğe yoracaktık. Çünkü abdestsiz iken okumak gayet açık rivayetlerle. Evet. Ben ancak namaz kılmak için abdest almakla emrolundum. Ömer radıyallahu anh'ten gelen rivayette sana abdestsiz Kur'an okunmayacağını Müseleme mi fetva verdi ifadesi gibi. O mesele öyle olurdu. Ama Kur'an'a ancak temiz olan dokunur ibaresi, dokunsun ibaresi arkasından bir rivayet vermiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müşriklerin topraklarına mushaf ile yolculuk yapılmasını yasakladı. İbaresi. Buradaki tahir kelimesinin 4-5 anlamda, 4 anlamda anlamamız mümkün. Çünkü bu tahir kelimesi 4 hakkında da kullanılmıştır. Birincisi Müslüman. Abdesti olan, cünüplük halinden temiz olan bir Müslüman. Cünüp olan, abdesti olmayan herhangi bir Müslüman. Cünüp iken de temiz.
Evet.
İkincisi, üçüncüsü cünüp olmayıp ama abdesti de olmayan. Bu da tahir kapsamında. Dördüncüsü abdesti olup hem büyük abdestten hem küçük abdestten temiz olup üzerinde necaset bulunmayan Müslüman. Bunların hepsi taharet, tahir kelimesini bu asrına herhangi birisine alıp koyamıyoruz.
Dördünde kapsıyor.
Dördünde kapsıyor. Ama ben orada o hadisi müşriklerin topraklarına gitmeyi yasaklayan hadisi delil getirerek orada burada sanki bu mananın kastedildiğini anlıyorum.
Ama Allah Resulü aynı şekilde Hiraklı'ya mektup gönderiyor.
Musaf mı gönderiyor?
Musaf gönderiyor.
Musaf mı gönderiyor?
Yok.
Mektup mu gönderiyor? Şimdi, ama Musaf ile yolculuk yapılmasını yasaklıyor.
Şimdi şöyle bir durum çıkıyor o zaman. Mesela biz abdestsiz Kur'an dinleriz dediğimiz zaman veyahut da akli delil olarak, akli delil olarak sormuşuz, değmez diyenlere şunu soruyoruz. Kur'an'ın bir parçasına mı yoksa Kur'an'ın tamamına mı? Eğer bu Kur'an'ın tamamınaysa Allah Resulü döneminde Musaf neredeydi diyoruz. Şimdi dolayısıyla burada Allah Resulü'nün acaba orada yani Musaf kelimesi, hadiste Musaf kelimesi olarak geçiyor mu? O hadiste. Evet. Musaf olarak geçiyor. Şimdi müşriklerin toprağına Musaf'la gitmeyi engelliyor.
Bizim şimdi Musaf olarak anladığımız şey orada hadiste geçmesiyle bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Musaf dediği Musaf,
evet,
farklı bir Musaf. Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında veyahut da Osman radıyallahu anh zamanında Musaf denildiği zaman anlaşılan farklı bir Musaf. Bunun altını çizilmesi lazım. Evet. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Musaf bir araya getirilmemişti. Getirilmemişti. Eklemeler, çıkarmalar mümkün mü?
Evet.
Mümkün.
Kaybolması yani.
Yani Kur'an tamamlanmamış.
Evet, evet.
Nüzulü tamamlanmamış. Evet. Dolayısıyla düşman topraklarına yasaklayan hadis, götürülmesini yasaklayan hadis bu gibi sakıncaları içeriyor. Doğru mu?
Yani şöyle.
Yani henüz vahiyin son vahiy inmemiş. Yani bugün dininizi tamamladım ayeti inmemiş. Düşünün bak. Ve her bir vahiy katibinde ne var? Veyahut da her bir hafızda belli ayetler var. Kur'an tamamı yok ama. Dolayısıyla onların Musaf dediği şey o gün için yazılmış ayetler. Düşman topraklarına gittiği zaman ne olacak? Ne? Birisi bir şey ekleyecek. Düşmanlar tarafından bir şey eklense ne olacak? Diğer hafız diyemezdi ki işte hayır canım peygamberin sende yok. İyi ama sende yoktur. Ama ben Allah Resulüne bu vahyin geldiğini gördüm diyebilir. Ama Kur'an tamamlandıktan sonra bunu kimse diyemez. Doğru mu? Çünkü Kur'an'ı kamil olarak ezberlemiş olur. Bundan sonra artık ayet inmedi. Herkes bilir. Bunları iyi düşünmek lazım. Yani o zamana bağlı bir şey Allah'a.
O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani orada Allah Resulü'nün işte tahir olan derken Musaf, o zaman bahseden Musaf olarak değil. Sadece bir ayette orada tahirden başkası dokunmasın derken işte müşrikler bir veyahut da üzerinde necaset bulunanlar
bu mümkün değil. Yani şöyle açık konuşmak için şöyle diyebilir miyiz? Tuvaletten çıkmış bir insanın o haliyle Mustafa dokunmaması gerekir. Bu tahir kısmında sayılmıyor diyebilir miyiz?
Yani tahirdir o.
Ellerinde necaset bulunan bir insan. Yani bilmiyorum. Temizlenmemiş henüz.
Yıkamam.
Bunu kastediyorum. Yani ellerini yıkamıyor. Affedersin, büyük abdest bozmuş bir insan.
O yorum delisi bir yorum olur.
Peki o zaman şeyi Hazreti Ayşe hadisini nasıl anlamamız gerekiyor?
Hangisi?
Yani bununla bağlantılı değil tabii.
Hangisi? Buradaki işgal şundan ibaret. Yani leyse fiyyedeki hadisinde buradaki elin delik yani senin gücünde kudretinde değil anlamında mı? Yoksa hayız senin elinde değil.
Evet.
Yani aza olarak elinde değil anlamında mı? O anlamda
i̇şte
mı söylüyorsun?
İşte o iki anlamdan eğer hayız senin elinde değil ki dediğimiz zaman yani bu senin gücünde olan bir şey değil, Allah'ın Adem kısana yazdığı bir şey diğer dersek soru zaten çözülüyor ama hayır senin elinde mi ki? Şurada mı kilitlediği zaman aslında burada da sorun çözülüyor. Çünkü
aynı
burada Allah'ın sözü şunu kastediyor. Hayır affedersin o bölgende. Senin elin bu da temiz demektir. Dolayısıyla bu da
yani hayızla, hayızla yasaklanan sadece onunla cinsel ilişki.
Evet.
Ve bir takım namaz gibi şeyler. Yani,
şimdi burada Hazreti Ayşe'nin bir çekingenliği var. Burada Allah Resulü seccadeymiş.
Neden? Neden çekingenliği var?
Mescide girme meselesinde. Mi?
Çekingenlik nereden kaynaklanıyor? Allah Resulü mü söylemişti?
Yok. Kendisi yani.
Kendisi değil. Geçmişteki İbrahim Aleyhisselam Hanifik dininden kalma bir takım şeyler de var. Eski dininden kalma ve kavmin getirdiği bir takım bidat inançlar da var. Mesela bu kavme baktığınız zaman, müşrik Araplara baktığınız zaman Kabe'yi tavaf ediyorlar. Ama nasıl çıplak?
Evet.
Neye dayanarak çıplak tavaf ediyorlardı? Delilleri, aklı bir delil. Diyorlardı ki biz elbiselerimizle günah işliyoruz. Günah işlediğimiz elbiselerle tavaf mı edeceğiz Allah'ın evini? O halde ne yapalım? Çıplak olarak tavaf edelim. Ama illa bir şey giyeceksek sadece tek bir cins, böyle kaba bir kumaş varmış, ismini hatırlamıyorum şimdi. Sadece onunla tavaf ederiz. Bundan bulamayan da çıplak olarak tavaf eder diye kendi kendine kaideler koymuşlardı. Yani önceki dinden kalma şeytanın onlara amellerini güzel göstermesi. Yani bidat dediğimiz şey de budur zaten.
Hazreti Ayşe'nin böyle yani geçmişe falan kalıntılarla ilgili bir elimizde bir şey var mı? Mesela
işte halk arasında
şey olarak yani örnek olarak bildiğim mescide girmekten çekindi. Çekinmesindeki sebep geçmişte falan izlerdi. Hanif dilinden falan izlerdi. Mesela bunlardan işte bir tanesi mescide girerken Hazreti Ayşe şundan çekiniyor diyebileceğimiz bir şey biliyor musunuz acaba? Yani az önce soruyla sorarken yani delil olarak da işte Hazreti Ayşe mesela o sırada şunu söylediniz. Geçmişte kalan bazı şeylerden dolayı girmekten çekiniyor. Allah Resulü demiyor girme. Ama Hazreti Ayşe zan diyelim belki zandır. Bir zan gelir.
Şimdi girmiyor. Hazreti Ayşe hangi toplumda büyümüş bir bayan diyelim?
Müşrik toplumda büyüyen ama tabii
müşrik toplum denemez. Ama bu tavırlar bakımından bir annenin babanın kızı sonuçta
evet,
değil
evet.
mi?
Evet.
Dolayısıyla görmüş, yaşamış olduğu toplumda bunları düşünmesi, bunu alması kalıntımsal olarak, yani toplumsal evet. olarak etkilenmesi gayet normal bir şey.
Gerçi Mekke'nin
müşriklerimiz
çift yaptığı falan.
Hocam bir de fıtraten yani insanda bazı şeyler var. Genel olarak yani. Öyle de bir şey olabilir mi acaba? Yani bunun mesela abdestsiz olarak Kur'an'a dokunabileceğimizi bilmemize rağmen ben mesela şüphe duyuyorum Kur'an okurken. Yani bu fıtri bir şey olabilir mi yani bu his?
Ya da istemiyorum.
Değil mi?
Değil. Bu adetlerden kaynaklanan bir şey. Yani bilinçaltına yatan bir şey. Bakın mesela Avrupa gibi yerlerde yaşayan öyle insanlar var. Bu adamların önüne domuz eti getir hemen tiksinir. Biz Müslümanız kardeşim. Bu ne böyle der? İçki getir, lıkır lıkır içer. Yahu içkiyi de Allah yasaklıyor, domuz da Allah yasaklıyor.
Bir şey var ya Muhammed abi der. Bizim Türklerin diyor, domuzu yenemeler, tiksindiklerinden dolayıdır der.
Genelde. Bunun gibi bir şey.
Tiksintiyle anlatılıyor. Yani. İşte domuzun eşini kıskanmaması, kendi pisliğini yediği bilmem ne vesaire vesaire.
İsmi
biraz da
şey
geldi
değil mi?
İsmi de böyle bir şey insanların abi iğrenç
kendinden
dolayı yemiyor çoğu.
Yani çoğu bir takım şeyler bilinçaltına toplum içerisinde bilinçaltına yerleşme suretiyle geçiyor yani.
Hocam bir de bu musafın üzerindeyken mesela tuvalete girilmesi falan, o zaman bunda yani
musaf ile tuvalete girmek caiz değil. Allah Azze ve Celle'nin kitabına, Allah'ın şerlerine saygı gereği tuvalete girmek caiz değil.
Ha, biz de saygı
gereği
kapalı olursa ondan bir şey olmaz inşallah.
Ben gelip gelmiyor da bazen unutayım. Bazen
şahit değil desem bir mesela bir falan var mı yani? Yoksa bu yani saygısızlık olur diyerekten mi caiz değil diyorsunuz yani?
Şimdi Allah Azze ve Celle'nin şiarlarına tazim meselesi. Yani bu emrediliyor. Ve bir takım insanların dinden çıkmasına bu tür örnekler veriliyor. Mesela Tevbe suresinin 65. ayetini okuduğumuz zaman Allah Azze ve Celle o mazeretlerini kabul etmediği toplumun açıkladığı şeyleri ne diyor? Hiç boş yere mazeret beyan etmeyin. Sizler iman ettikten sonra kafirler oldunuz diyor. Bunların kafir yapan şeyini rivayette geliyor. İşte Kur'an okuyucularımız çok iyi kimselerdir diyorlar sadece.
Alay etmeler.
Alay etmeler. Kur'an ile de değil, hafızlarla alay etmeler sadece. Yani dinin şiarları noktasında cehalet bile mazeret olmaz. Mesela bir kimse bir mesela şunun musaf olduğunu bile bile tuvalete atsa ne olur? Dinden çıkar. Allah Azze ve Celle saygı göstermemizi emrettiği şeylerden bu. Yani şiarlardan, dinin temel şiarlardan.
Hocam baş altına alıp o tip durumlar yine duyduğum için soruyorum. Kabe'de işte Kur'an-ı Kerim'i başının altına alıp uyuyorlar diye bahsediliyor hacca gidenler tarafından.
Bilmiyorum yani bu tür şeylerin delil mesela işte belinden aşağı koyma gibi bir takım anlayışlar var. Veyahut da bacak bacak üstüne atıp da Kur'an mı okunur gibi anlayışlar var. Bunlar delille istinaden olması lazım. Ama tuvalet kelimesi meselesine gelince bu açıktır yani bunun şeyi.
Pislik.
Korona metinden ilgili daha doğrusu Recep konusuna ilgili ve ilgili hadisleri reddedenlere karşı gerek Kur'an-ı Kerim'de sizin de bahsettiğiniz gibi veyahut da hikayeden yukarı yani araştırma sonucu da elde ettim ama şöyle bir durum. Bak ben cevabını bilmiyorum. Şimdi rejim inkar edenler Kur'an'a ters düştü diyenler özellikle şuradan yola çıkıyorlar. Şimdi diyor ki Allah Kur'an'da diyor ki içinden zina eden kadın ve erkeğe 100 sopa vurur. Bekâ ayrımı yapılmamış diyor. Ayette zannetsem öyle bekâ ayrımı yapın diyor.
Yapılır.
Yapılıyor
aslında da.
Bir bakın.
Şimdi Arapçasında aslında var o da. Mesela Nur suresinin 2. ayetinde.
2. ayet.
Evli bekar ayrımı
okey mi ne alın?
Hemen bunlardan her birine 100 değnek vurun. Bu ayeti diyoruz değil mi?
Evet. Şimdi zina eden erkek var. Kaydı var mı abi?
Burada bu şekilde yok.
Yok.
Şimdi zaten evli kaydı olmadığı için ya da evli ya da bekar kaydı olmadığı için delil olarak şöyle diyorlar. Ki ben imanım, bilgim orada eksik olsa dahi Hazreti Ömer'den gelen rivayetler, sahih rivayetler Allah Resulü rejim etmiştir. Biz rejim ettik. Hatta uyarıyor özellikle. Yahudilerin burada yapmış oldukları şeylerden ötürü bizleri de uyarıyor. Ki maalesef günümüzde inkar ediliyor. Kur'an'da diyor bekar evli ayrımı yapılmıyor. Evli, bekar ayrımı yoksa ister evli olsun ister bekar olsun ona 100 değnek vuracaksın. Biz de diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evli olana rejim, bekarsa 100 değnek vuracak. Allah diyor ki niye bu evli ayrımını koyuyorsunuz ki diyor. Kur'an'a ters diyor. Neden ters diyorsun? Çünkü bak diyor. Başka bir ayette diyor ki eğer hür cariye esir ediyor verilen cezanın yarısı verilir diyor. O dolayısıyla diyor rejim ölüm cezasıdır diyor. Evli bir cariye zina yaparsa nasıl olur onun cezası? Ölümün yarısı nedir? Geçenlerde bu konuyu Hüseyin'le konuştuk. Hüseyin de şöyle bir şey dedi. Tamam dedi. Cariyenin evlisi olur mu? Dedi bana. Ben dedim vallahi cariye konusunda bir bilgim yok. Şimdi bu getirilen akli delile karşı bizim nasıl bir cevap vermemiz gerekir? İkincisi, gerçekten evli bir cariye mevzu bahis, yani İslam tarihinde ben şunu biliyorum. Savaştan esir alınan bayan o cariyedir.
Evlendiği zaman hür olur.
Evlendiği zaman hür olur. Şu, şöyle bir şey var mı? Yani benim cariyem aynı zamanda biriyle evli bu. Ben bildiğim, eğer cariye olarak düşmüşse onun nikahı, yani kafir olan kocasına onun nikahı düşmüştür.
Bu aklı bir delil getirdiği zaman ne diyeceksin? Hırsızın elini kesmede küçük büyük ayrımı var mı?
Yok. Ayette hiçbir ayrım yok.
Peki bunlar çocuğun elinin kesilmesine ne diyorlar?
Yani zaten o tamamen sünneti inkar edenler elin kesilmesini, hatta şöyle bir cevap geldi bana. Bunu da Arapçayı çok iyi bilen bir şahıstı Malatya'dan. Ama aslen Sigirtliydi. Zaten o tarz. Tereşüdür var mesela, bir kitap çıkartmış.
Evet,
diye eleştiri diye. Adam adeta saçmalamış. Adam diyor ki, siz orada diyor el kesmeyi diyor, böyle bir şey yapıp da kesmek mi anlıyorsunuz? Evet dedi, öyle anlıyoruz. Orada diyor o kastedilmiyor. Peki dedik, ne kastediliyor? Yani cezayı önleyin, hırsızlık yapmasını engelleyin. Peki dedim, o zaman bu ayetin devamında diyor ki Allah'tan tekrarı önleyici bir ceza. Peki tekrarı önleyicinin anlamı nedir dedik. Adam yine de Arapça bilgisine rağmen bir şeyler gevelemeye çalıştı. Ama böyle hadisin bir kısmını kabul edip de recmi, İsa Aleyhisselam'ı reddedenler zaten el kesme meselesinde onu kendine dert edinmemişler. Yani tamam, Allah
Resulü
ki el kesmişse biz de el keseriz. Ama recme gelince yok diyor, Kur'an'a ters. Bunlardan bir tanesi.
El kesme de Kur'an'a ters o zaman.
Şimdi bildiğin sabah adam konuştu bunu.
Yani pek çok şey Kur'an'a ters o zaman. Bir tanesi vardı mesela. Buna sordum, dedim ki namaz kaç rekat kılıyorsun dedim. Ben 4 kılıyorum ama dedi 2 rekat olduğuna inanıyorum. Kur'an'da 2 rekat geçiyor dedi. O zaman sen dedim dinde neden bir daha çıkarıyorsun? Niye 2 kılmıyorsun dedi. Evet. Ya dedi, orasını karıştırma dedi. Yani onlara göre bu anlayıştan bakarsan bir namazda 2 secde yapmak Kur'an'a ters. Doğru mu?
Bir namazda iki,
çünkü secde diyor ama bunu 2 sefer yap demiyor.
Tabii.
Veya 3 veya 5 veya 10. O zaman istediğin gibi secde yapman lazım. 2 ile sınırlandırmaz. Kur'an'a ters. Bir namazı 4 rekat kılman veya 3 rekat kılman yine Kur'an'a ters. Niye? Çünkü sadece bir 2 rekat korku halinde tarifi var. Başka bir tarifi yok. Zekatı 40'ta 1 vermek açıkça geçiyor mu Kur'an'da?
Yok, geçmiyor.
Geçmiyor. Zekatı ne şekilde vereceksin? Hangi şekilde verirsen ver.
Kur'an'ı gördüm.
Bir şekilde.
Adam zekat vermiyor
mu? Temizlerim
diyor ya zekatın
bu arada. Şekil bulamazsa o zaman ben boyam bulurum. Hepsini her boyayacağım
diye. Ya işte bunlar tamamen yani o fereş füdük falan dediğin kimseler, füdük dediğin kimseler. Bunlar kafir kimseler.
Evet.
Yani İslam düşmanı, zındık, kafir kimseler. Bu tür bidatçiler yani aynı Yaşar Nuri gibi açık kafir kimseler yani. Şimdi bunlarla konuşmak, bunları dinlemek caiz değil. Sahabelerin, tabiinin bu tür durumlarda tabi şu mesela Tavus bin Kaysan radıyallahu anh de diyor ki oğluna, yanında oğluna, bir bidatçı geliyor, oğlum diyor. Hemen kulaklarını tıka diyor. Hemen kulaklarını tıka, bir bidatçı geliyor, onun sözleri senin kulağına girmesin diyor. Çünkü kalbe girdiği zaman diyor, şüphe bırakır, sen ifsad olursun diyor. Öyle kimseler vardır ki, satanizmi kuran kimse bile, ben şu şeytana gideyim, muhakkak ben onu ikna edeceğim diye gitmiştir. Onu da haklıya döndüreceğim diye gitmiştir. Bir satanizm furyası çıkmıştır. Şeytana tapma dini çıkmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayrı zamanda Deccal'in geleceği sırada, çıktığı sırada işte şu Deccal dedikleri kimmiş? Gideyim şuna bir haddini bildireyim diye gidecek. Onun en gözde askerlerinden birisi olarak dönecektir diyor. Kalp, göz ve insan beşeri olarak bu organlarından, kalbinde zaafı vardır. Bir takım sözlerin etkisiyle kapılır gider. Belki sağlam olarak kalbinde duran itikatlar da zaman içerisinde sarsılmaya başlar. Çünkü bizim dinimiz adı üstünde teslimiyet dinidir. Akıl dini değil. Aklın payını birazcık aktifleştirdiğimiz zaman teslim olmamız gereken konularda insanın dinini götürür. Gitmeseydi şeytan gitmezdi, sapıtmazdı zaten. Teslim olması gereken bir yerde aklını faal konuma getirdi. Onun küfrüne bu sebep oldu. Allah Azze ve Celle'nin teslim olmamızı emrettiği konularda aklın bir dahli olmaması lazım. Allah cümlemizden razı olsun.
Müsaade
ben bir şey geleceğim. Tamam. Yalnız
için
programı açmalıyız.
Tanışırız.
Ahmet. Maraşlısın.
Maraşlıyım.